Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Leyla Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar. İyiyiz, Murat.
Merhaba.
20-25 Ekim arasında konuşacağız. Evet. Hazırsanız adresimiz teknoseyir.com. Twitter ve Facebook'tan da yine aynı isimle bizi bulabilirsiniz.
Doğrudur.
Yine YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz.
Evet, bizi bazıları da iTunes'tan dinliyor.
Evet, hem orada de az değil yani.
İlk sayfadayız.
Evet, önerilen içerikteyiz. Evet,
onlara da selam olsun.
Şunu söyleyeceğim Levent abi, ek bir bilgi. Yani biz bazen bazı küçük şeyleri, çerezlik dediğimiz videoları YouTube kanalına koyuyoruz ama
evet,
Teknoseyir'in manşetine koymuyoruz.
Evet.
Ama orada tabii ki de yayınlıyoruz yine hani kendi hesaplarımızdan. Dolayısıyla hani abone olduğun zaman YouTube kanalına onların bilgisi çat diye geliyor.
Haberi geliyor. Başka türlü de zaten ondan haberdar olmuyorsun.
Evet.
Bizim mesela bir canların makarna videosu var. Evet.
Onu herkes reklam zannetti.
Onu herkes reklam olduğuna çok emin olmuş durumdalar da o video Teknoseyir'de yayınlanmadı. Onu dikkate almıyorlar.
Ve vallahi, çok izlendi o video. Bayağı izlendi.
Valla reklam olduysa da pek başarılı olmadı. O ürün marketlerde kalkıyor. Şey, eskiden standları falan vardı. Şimdi köşeye atılmış
tutmadı
durumda. 3-4 poşet halinde. Pek Türk insanının damak tadına uymadı. Damak tadından değil de galiba mesele şey be Murat. Çok uğraştırıyor. Ya onun şey olması lazım. Daha sonra benzerleri çıktı ya kendi kabında.
Evet.
Şimdi ya hani diyorsun ki bunu bekarlara, yalnız yaşayanlara falan. Abi işte canların o makarna eksini yaparken bir tencere bir tabak kirleniyor. Tencerede yapıyorsun, tencere kirleniyor. Tabağı alıp yiyorsun, tabak kirleniyor. İşte onu zaten adam normal makarna yapar. O
doğru.
Kadar uğraşmayı göze almış.
Doğru.
Bekar.
İşte seni belki sos yapma derdinden falan kurtarıyor herhalde.
Sosu zaten ben şöyle diyorum. Onun sosunu ayrı satsalar satılır. Yani makarnanı kendin yap.
Bu senin dediğine benzer bir eleştiri şeye geldi. Bizim çorba ustasını alan çok insan oldu.
Tamam.
O, biliyorsun onun yıkanması zor.
Doğru.
O da orada emek istediği için hani amacının dışına taşırdı.
Tabii. Ya zaten işte böyle bekarsan, yalnızsan, sadece kendine yemek yapıyorsan şey çok koyuyor insana. Yemeği 10 dakikada yiyip kalkıyorsun da onun o bulaşığı ya da işte sonra o hazırlanması falan çok uğraştırıyor insanı. Özel olarak böyle hani yemeğe de hobi olarak gören insanlar var.
Doğru.
Öyle birisi değilsen bir yandan sonra şey hesabı yapmaya başlıyorsun. Fiyat performans hesabı gibi. Hazırlanış ne kadar, yeme ne kadar.
Doğru.
Mesela mantı falan kesinlikle şeyini kurtarmayan.
Elde kendin yapıyorsan yandın yani.
Hani, ya zaten hani hamuru açmayı kastetmiyorum. Yine dondurulmuşunu falan kastediyorum da. Hani onun bir de yoğurt kabı kirleniyor, yağ kızdırıyorsun falan. Birazcık eziyeti fazla lezzetine. Lezzeti de güzel de. Neyse ne biçim bir gündem oluyor bu ya. Ne biçim bir gündem oluyor. Herkes acıktı galiba.
İnsanlar da gece izliyorlardı. Şimdi dolaba koştu yarısı.
Evet, ya da küfürü bastılar bu saatte mantı falan muhabbeti.
Allah'tan ucuz şeylerden bahsediyoruz da.
Değil mi makarna mantı?
Neyse, halkın sitesi ya işte bizde.
Soğanı da kıracaksın yanına.
Ekmek varsa sıcak biraz. Soğanı kırarsın. Şimdi, ya da helva içine ekmeği.
Ya. Bu bizim böyle bayağıdır haber yaptığımız bir şey vardı hatırlarsınız. Elektronik ticareti düzenleyen bir yasa vardı. İşte şey olacaktı bu spam mesajlar son bulacaktı. Reklam mesajları falan öyle o ama sürüncemede
o
kaldı.
O aynı şey gibi kablo TV dijitale geçecek
evet,
diye bir şey vardı.
Karasal dijital yayıncılık.
20 sene evine o da ayrı bir şey değil biti. Evet. Bu da böyle spam kesilecek, yapana ceza gelecek. Zaten bunun yürürlüğe girmiş olması lazım.
Değil mi? Bir şeyler oldu, ertelendi.
Evet.
Şimdi 2 yıl beklenmiş hatta habere göre. Meclisten geçmiş. Şimdi senin istemezsen bu reklam şeyleri sana mesajları gelmeyecek. Özeti bu.
Vallahi Murat işte hani şimdi ne güzel söyledin de hayata böyle geçecek mi? Şimdi de bunun olmaması lazım. Telefon mesajdan kırılıyor. Spam dediğimiz izinsiz tanıtım reklamlar bir yandan, dolandırıcılık bir yandan, hattınıza tanımlanan S5 telefonu almak için bilmem ne yapın falan, kol saati kazandınız.
Yeah.
dolandırıcılık bir yandan.
İşte şimdi şey getirmişler, 1000 liradan 5000 liraya kadar idari para cezası. Bir de bunu birden fazla kişiye toplu gönderiyorsan 10 katına kadar artıyormuş ceza. Yani biraz caydırıcı aslında.
Vallahi ne güzel ama işte umarım, benim hiçbir inancım yok, bir şeyin değişeceğine yönelik bir inancım yok. Bir kere şöyle, iş yaptığın çoğu firma sana bir bahaneyle bir imza attırıyor. Hmm. Ve orada genelde şey de var, hani spam yapacağım diye değil. Ya en azından şöyle söyleyeyim. Şimdi kargo firması diyor ki ya telefonunu ver de kargon geldiği zaman sana mesaj atayım. Tabii bu senin işine gelen bir şey. Okey diyorsun. Ondan sonra o mesajlar artık kargo gelmiş gelmemiş, indirim mesajı, bayram. Hatta bak ben sana şunu söyleyeyim. Bayram tebriği bile gelmeyecek kardeşim.
Evet.
Evet.
İstemiyorum. Çünkü zaten onlar yalan. Hani şimdi itiraz etsen diyecek ya bayramınızı kutladık, kötü mü yaptık? Hayır kardeşim, reklam için bahane onlar. Genelde zaten ne oluyor bakıyorsunuz mailde grafik geliyor.
Grafik geliyor.
Bayramınızı kutlarız. İşte yeni açılan Kozyatağ şubemizde bilmem ne yarım ekmek döner indirimli bilmem ne. Hadi be, bayram mesajıydı. O yüzden benim hayalimdeki ortamda bayram mesajı bile gelmeyecek.
Doğru.
İşte hiçbir şey değişmeyecek. Ben size söyleyeyim, inanmıyorum. İnşallah en çok şeye istediğim şey bu. Umarım yanlış çıkarım. Umarım hatalı, yanlış şöyle konuşuyorumdur ama.
Bir kılıf uydurulacağından eminim
kesin,
ben.
Kesin.
Çünkü bunu bankalar da yaptı. Biliyorsun şimdi dosya masrafsız, tabii, kredi mredi diye bir şeyler çıkıyor. Halbuki başka yerden geçiriyor.
Yani dosya değil şey diyor işte. Yani dosya değil işte, ne bileyim, klasör masrafı diyor.
Atıyor bir şey.
Ama semantik olarak doğru.
Doğru.
Dosya masrafı sıfır diyor.
Doğru. Kredi kartlarından alınan aidatlara biliyorsun, kulüp üyeliği,
kulüp
işte bir şey.
Tabii.
Öyle herkes bir yolunu buldu. Bakalım, inşallah olmaz.
Ya Murat, zaten şunun halledilmesi gerekmiyor mu? Turkcell işte ya da diğer operatörlerde bu hizmet var. Adam
var,
kendi spam hizmetini sunuyor sana.
Doğru.
Seni pazarlıyor.
Doğru.
Buna bir şey. Zaten Murat, benim anlamadığım şey şu. Ya bu operatörler bize şunu mu peki söylüyorlar? Kardeşim, biz bunu engellemek mümkün değil. Bu adamlar bizim operasyonumuz, şebekemiz üzerinden bu mesajları atabiliyor. Bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Yok canım. Bunlar ediyorlardır abi. Para kazanıyorlardır.
Para bunu kazanıyorlar tabii.
Tabii canım. Mümkün değil. Tabii. Engellememe.
Ya böyle bir acizlik olabilir mi? Adamın mesaj atmasını engelleyemiyorsun.
Tabii.
Bir de o mesajların kaç bin kişiye gittiğini düşün.
İşte onlardan konuşuyorum. Bilmem ne falan alınıyordur.
Tabii. Siz artık SMS kullanıyor musunuz?
Ya işte şeyleri
çok
silmekte
nadir
kullanıyorum. Spamları silmekte.
O kadar.
Pizza şeyinden.
Yakında bu spamciler haricinde SMS kullanan kalmayacak yani.
WhatsApp falan, bir ara WhatsApp'a bile spam geldi. Ama bir kere geldi bak mesela. Valla SMS'i de böyle öldürdüler.
Evet.
Diyelim. Kullanmıyoruz gerçekten WhatsApp vesaire eşdeğerlerini herkes. Line çok yaygın. BBM var.
Evet.
Bunlara geçti insanlar.
Doğru. Bu yasanın kapsamı da şeydi, hani yarışma adı altında senden toplanan bilgilerin başkasıyla paylaşılmaması ve senin firma olarak o bilgilere sahip çıkman, koruman gibi yükümlülüklerle.
Güzel getirdi şeyler, hani olması
evet
gereken şeyler.
Yeter ki kılıfına uydurulamasın bir şeyler.
Ya da bir şeyler yapanın canı yansın.
Yansın abi.
Bir şey olsun.
Evet.
Yani cezalar fena değil gibi, caydırıcı yani. 1000 liradan 5000 liraya 10 kat artıyorsa 50.000 lira falan olur yani.
Doğru ama sonuç görelim.
Evet, sonuç görelim.
Sonuç görmek lazım.
Çünkü geçen haftalarda da farklı farklı bu konuyu tekrar gündemimize geldi. Kişisel bilgilerin, her türlü iletişim bilgilerin satılıyor. İçinde şu da var. Mesela ben bir bana spam yapan ya da telefonla rahatsız eden bir şeyler satmaya çalışan bir firmanın benim bilgilerimi aynı hafta tedavi gördüğüm hastaneden aldığını firma yetkilisine biraz sert çıkarak, şaşırtarak aldım ağzından. Bir de şu vardı, benim hani o hastaneye verdiğim özel bir bilgi vardı. Adam onu biliyordu. Oradan zaten
uyandım
üzerine. Hani öyle bir tepki bir beklemiyordu telefondaki hanımefendi. Ben birazcık delirmiş bir şekilde üzerine gidince bir sağlık kuruluşuyla ortak çalışıyoruz ağzından aldım.
İşte artık demek ki bunlara engel olunacak bir şey.
Ya şimdi Hamdi şey durumu var. Mesela bu senin hakkında bilgiler, dosyalar oluşturuluyor. Buraya eklenen her detay o dosyanın değerini arttırıyor. Mesela sigara içiyor, eski sigara tiryakisi bıraktı. Bu bir çok değerli bir bilgi. Çünkü sana ya senin yeniden sigaraya başlama olasılığın var demek bu. İşte bir anda sen sigaracıların şeyine giriyorsun.
Potansiyel müşteri.
Müşterisi haline giriyorsun. Hatta bunu Türkiye'de bu kadar yaşanmadı. Dünyada bir de bunun ilaç, spamda özellikle ilaç boyutu var biliyorsunuz. Orada mesela eskiden uyuşturucu kullanmış falan. Bu tür bilgiler altın değerinde. Çünkü adam hani meyilli. Hı hı. Hemen bu adama işte sakinleştirici falandan başlayalım. Ne kadar satabilirsek satarız. Şey. Ya bilgilerimiz zaten yeterince yayıldı. Öyle. Bu yıla kadar. Hakkımızda her detay biliniyor.
Öyle.
Evet.
Şimdi spam gelmesin diye. Spam'a da güzel Türkçe bir kelime olsa keşke. Hakikaten. Karşılığı da istenmeyen. Hı. Mesaj. Hı. Aslında spam domuzdan yapılan bir yiyecek biliyorsunuz. Hani spam İngilizce'de de istenmeyen mesaj falan demek değil. Bir komedi filminde bir sahne var. Adamlar spam spam spam diye bağırıyorlar. Konuşturtmuyorlar kimseyi. Bağır gibi bir yerde böyle İngiliz Monty Python var ya onun bir şeyinde, klibinde. Oradan hani spam da böyle devamlı spam spam geliyor. Bir şey yapamıyorsun. Kendi maillerini arasında bulamıyorsun falan ya. Oradan benzetilmiş. Hmm. İşte spam espri olmuş. İlginç. Türkçe'ye bir karşılık.
Şeyi de bu spam engelleyen filtrelerde de iyi gelen mesajlara da hem deniyor zaten. Hmm. Demek ki ona bir göndermeymiş.
Evet, o da domuzun. Yani spam uyduruk bir şey.
Evet.
Hani böyle etin artık kalan artığından falan yapılmış. Neydi belirsiz bir şey. Hani denir ya McDonald's'ta macun gibi bir şeyden yapılıyor tavuklu şeyler, nuggetlar diye. O hesap öyle macun gibi bir şey. İyisi işte demek ki hem diyorlar.
Evet. Yine yemeğe bağlı.
Yine yemek. Bizim bugün bu gece durumumuz kötü. Tamam, peki bir daha fazla konuşmayacağız.
Bak gene bir haber geliyor. Bakalım bunu da yemeğe bağlayabileceğiz mi sonunda?
Evet. Şimdi bu da yılan hikayesine dönen konular. Biliyorsun biz kayıp kaçak bedeli diye bir şey ödüyoruz.
Elektrik faturalarında.
Evet. Başkalarının.
Kaçak kullanmadığımız halde.
Evet. Kullandığı ya da hani hatların verimsizliğinden doğan. Bir de o da var.
Kayıp. Kayıp. Normalde o olması lazım. O başlığı evet. Altında sadece.
Bununla ilgili davalar açılıyor. Tabii insanlar itiraz ediyorlar. Ya bunu ben niye ödüyorum diye. Tabii bir şeyler sonuçlanıyor, onlara itiraz ediliyor falan filan. İşte bu da son güncellemesi. Hukuka aykırı bulunmuş. Kayıp yani kaçak olayı.
Aykırı olmaması olacak bir şey değildi. Yani son derece saçma
tabii,
bir şey.
Tabii. Yani bu firmanın kendi derdi.
Tabii tabii. Yani çözmesi gereken satıcı konumundaki tabii. Adamın derdi bu.
Tabii. Yani. Zaten Hamdi hani şu bile olabilir. Bunu göstermeden faturaya yansıtırsın. Yani ya, tabii, elektriğin tabii. Birim fiyatına yansıtırsın. Bir şey diyemem.
Tabii ki, tabii ki.
Operasyonel giderimdir senin ama ayrı madde olarak ya beni ne ilgilendirir?
Şöyle elektriğin birim fiyatına doğrudan yansıtamıyor olabilirsin. Çünkü EPDK var, şu enerji tamam. Piyasası denetleme kurulu. O fiyatları biraz belirliyor.
Tamam.
Doğru.
Şimdi belli biraz olur. Özelleşti falan bu dağıtımlar falan. Orada hani biraz işler karışık. Doğrudan hani zam yapamazsın muhtemelen kafana göre. O yüzden böyle bir bedel icat edildi belki de bilemiyorum yani tam bunun sebebi neydi? Bu normalde hatlardaki hani iletim esnasında olan kaçak. Tabii. Hani bunu çünkü engellemenin yolu yok vesaire.
Ama işte onun şimdi şu da var hani damacanayla su alıyoruz. Şimdi o damacana dolarken bir kısmı dışarı akıyordur falan ama.
Aynı mantık.
Bana ne abi? Onu hani
veya
suyun
hırsız çalıyordur bir iki taneyi götürüyordur senin yığdığın depoda. Abi.
Kamyondan inerken bir tanesi düşüyordur, patlıyordur falan ama. Aynen. Bu şey olmaz. Hani bu tamam. Bu maliyettir firma için.
Ya bize yansıtılmaz.
Toplam fiyata yansıtırsın.
Veya yansıtırsan da işte öyle çaktırmadan yansıtacaksın. Yani böyle alenen açık tabii. Açık söylemen saçmalık.
Bu senin açıkçası zaten şey fikstir Murat ya. Hani damacana doldurma fabrikan varsa yılda kaç tane damacananın banttan düşüp de patladığının sayısı değişmiyordur. Aşağı yukarı bellidir o. Onu da maliyetine zaten katarsın. Ya böyle ayrıca sakarlık bedeli yani, diye şey olmaz tabii ki.
Ama şimdi burada mesela şu ana kadar alınanlar geri ödenecek mi? Nasıl olacak? Çünkü bir bu işin başlangıcı aslında birisi bir kullanıcı Silifke'de tüketici hakem heyetine başvurmuş ve haklı bulunmuş.
Tamam.
Onun üzerine firma itiraz etmiş falan. Hani süreç işlemiş. En son artık Yargıtay Genel Kurulu şey demiş. tüketici haklıdır. Burada hani sen alamazsın. Ama şimdi bundan sonra nasıl olacak acaba? Hepimiz da, tüketici heyetlerine mi başvuracağız? Evet.
Ya da Murat'ın demin söylediği gibi kayıp kaçak bedelinin adı işletme
o bundan sonraki için
gider olabilir. Bedeli falan gibi bir şey mi olacak? Çünkü zaten faturalarımızda bazen böyle abuk sabuk eklentiler oluyor.
Evet. Doğru.
Şeyini anlamadığın maddeler olabiliyor. Herhalde Murat'ın önerisi en kolayı. Onu yapacaklardır mutlaka.
Ya bakalım, görelim.
Ya şey çok zor bir şey. Kırlık yerde, yani böyle apartman değil de müstakil binalarda elektriğin kaçak kullanılması çok kolay bir şey. Önlemek çok zor.
Evet.
Çünkü hani sayaç açıkta falan zaten genelde duruyor. Hani şeyi zaten görüyorsun böyle direkten evine, senin evine kablo geliyor, iniyor, sayaca giriyor falan. Hani ortaokul düzeyinde elektrik bilgisi olan birisi o sayacı aradan çıkartmayı beceriyor.
Ben şeyi merak ederim Levent abi. Şimdi biz sen mesela bir network hani kurdun evine, veriyi takip edebiliyorsun işte nereye gidiyor falan. E şimdi elektriği de takip edemiyorlar mı acaba?
Yok, elektrik akıllı bir şey değil. Hani şebekeye gerilimi veriyorsun. Hani şeyi falan görebiliyorlar, hani Bakırköy'de arıza oldu falan. Onu görebiliyorsun da öyle hani akıllı bir şey değil elektrik.
Ha. Ya şey olabilir, en fazla kabaca belli bir yerdeki tüketimi hani tahmin edip bir artış varsa veya olması gerekenden az falan varsa belki çok kabaca bir şeyler çıkar.
Ne bileyim, hani bilmeden konuşuyorum. Şimdi biz nasıl prizden elektrik veriyoruz, evet, şey internet veriyoruz. Belki o sisteme bir de veri vermek gerekiyor.
Murat, bir kere sen güzel bir şey söyledin. Bir kere şu Hamdi'nin söylediğiyle bağlantılı şu durum var. Tabii ki elektrik firmasının, şebekeyi yöneten firmada şu veri vardır. Kardeşim, Bakırköy'e işte Ekim ayında şu kadar elektrik enerji sağlamışız. Kestiğimiz fatura şu kadar. Bu bilgi zaten vardır ama bu zaten çok gizemli değil ki. Zaten evet, bu kaçağın nasıl olduğu da biliniyor.
Nereden olduğunu nasıl bulacaksın?
Ha, ama hane bazına inemiyorsun. Çünkü orada işte o işi yapan, ölçen şey zaten sayaç. Hani
doğru,
şey diyemiyorsun. Ya Levent Bey bütün ışıkları yakmış ama faturası 15 lira geldi. Bu nasıl oluyor diyemiyorsun.
İşte şöyle bir şey olabilir. Çünkü sayaç 15 lira. Bir de belki apartmanın girişine sayaç koyulup mesela hani toplamına bakılıp yani falan.
Ya da Murat herhalde şunu düşündü. Şimdi power over ethernet var ya bizim power line'lar. Bir ara incelemeleriyle okuyucularımızı.
O da bütün altyapının değişmesi demek.
Öldürmüştük. Yani. Elektrik sayaçları IP'si olan birer akıllı cihaz olsa, tabii ki konuşsa şeyle merkezde
ama
falan.
Ama onların biliyorsun belli menzilleri var falan, bir yerden sonra sinyal
i̇şte
zayıflıyor vesaire falan. O çok acayip.
Biz
bir...
şuradaki yüksek gerilim altında bir power line takalım.
Vallahi Murat, bu devirde artık bu işler birazcık üzüyor insanı. Elektrik çok pahalı.
Çok.
Yani ben...
Bir de abi anlamsız faturalar geliyor. Ben ona inanamıyorum. Evet. Yani düşünüyorsun ne harcıyor diye kafayı kırıyorsun yani.
Ya da şey yapıyorsun. Şimdi bizim bu muhabbeti şundan yapıyoruz. Hani yorumlarda da bize kendi deneyimlerini aktarır dinleyicilerimiz. Ya bir önceki ay canın yanıyor faturadan. O ay dikkat ediyorsun. Yine yüksek geliyor falan.
Evet.
Yani hiç dikkat etmiyorsun, daha düşük geliyor falan. Tam benim şöyle bir düşüncem var. Okunmadan genelde bir önceki faturadan birazcık...
Bazen de okumaya gelen kişi erken geliyor mesela. 20 günlük geliyor, kesiyor, gidiyor. Sen onlar o az geldi zannediyorsun. Dikkat etmiyorsun çünkü
doğru
sürelere.
Çünkü sonraki faturaya bakıyorsun 45 evet, günlük mesela çıkıyor. Onda da yandım Allah diye bağırıyorsun geldiğinde.
Doğru.
Fakat tabii ki şu var. Elektriğin birim fiyatı çok yüksek. İşte şu dün, geçen hafta konuştuğumuz, dün dedim, geçen hafta konuştuğumuz füzyon falan konusu hallolsa da ucuza elektrik elde etsek.
Evet.
Artık otomobiller de elektrik istemeye başladı. Bunun çaresi bu. Hidroelektrikle, tabii, hele ki bizim ülkemizde hani gaz
doğal
yaparak,
gaz abi,
gazla, kömürle elektrik elde ediyoruz. Elektrik pahalıya geliyor.
Ülkeyi de dışarıya bağlıyorsun.
Evet. Elektrik pahalıya geliyor. Filanca ülkeyle bozuştuk. Elektriksizliğe hazır olun, arada sırada mesajları evet, yayınlanıyor falan. Herkes kendi elektriğini üretebilse ne güzel olacak ama güneş panellerinin verimliliği henüz o düzeyde değil.
Olacak ama bir gün görülecek.
İşte haberini yapmıştık ya geçenlerde, şu camlara takılan şeylerde bayağı ilerleme evet, kaydetmişler.
Yani senin çocukların böyle dertleri olmayabilir bizim yaşımıza geldiklerinde.
Evet. Ben kendi deneyimimi şöyle aktarayım. İspanya'da bir yere gitmiştik işte bir firma etkinliğine. Otel bir cephesini panellerle donatmıştı. Lobide de büyük bir ekranda canlı olarak işte şu anda şu kadar watt elde ediliyor. Yüzde tüketimimizin yüzde bilmem kaçı güzelmiş. Şu anda elde ediliyor falan diye bilgiler vardı. Hoş bir şeydi. Görsel olarak çok bir zarar vermediği halde adam katkı sağlıyordu. Yani sonuçta bütün tüketimi buradan almak, sağlamak değil amaç.
Doğru.
Ya da size şöyle bir örnek vereyim konuyu uzatmak pahasına. Bizim sevdiğimiz web yayınlarından The Inquirer var, İngiliz sitesi.
Evet.
Ki İngiltere'deler çok güneşli bir ülke olmadığı halde belediyeden teşvik alıp binalarını güneş panelleriyle donattılar. Bir de bir akıllı bir sayaç geliyor. Çünkü fazlasını şebekeye veriyorsun.
Hmm.
Üzerine para kazanabiliyorsun.
Doğru.
İşte öyle akıllı bir sayaçla donatıldılar. Ne kadar enerji elde ediyorsun, ne kadar şebekeden elektrik çektin, ne kadarını kendin sağladın, ne kadarını geri sattın falan. Onun da ilk başta bir aylık raporlarını falan yayınlıyorlardı. Memnunlardı. Hani tüketimleri düştü falan filan. Yani elektriğin en büyük sıkıntısı biliyorsunuz. Elektrik depolanamıyor. Yani pil falan kastetmiyorum. Şebeke elektriği, evet. Şehir elektriği.
Zaten o pillerin kapasitesi evet. Belli yani.
Elektriğin bu yönü üretiminde de çok büyük sıkıntı. Çünkü baraj yapıyorsun. Şimdi bilmem kaç megawatt elektrik üreteceksin ama işte yani şöyle ya da işte bir tesisat şebeke yaparken falan tabii ki kötüye göre yapman gerekiyor. En yüksek kullanım. Çünkü kimse şöyle bir şey yaşamaz hayatta, yaşamak istemez. Şu anda çok elektrik kullanımı var. Sen bu buzdolabını açma. Çamaşır makinesini şu anda çalıştırma diye bir şey olmaz. Fakat sen bütün çamaşır makineleri çalışacak gibi tesisatı yaparsan da bu sefer gereğinden fazla kablo, gereğinden daha yüksek kalitede, yüksek kapasitede birimler kullanıyorsun. Evet. Gece herkes yatıp her şeyi kapatıyor. Bütün evet. O senin muhteşem...
%5 performansını göstermiyor.
Şebeken %5'ini kullanıyor falan. Depolanamaması elektriğin en büyük sorun.
Benim gördüğüm abi fırın çok yakıyor. Yani haftada bir börek pişiriyorsan... Tabii. O sayaç
yemeğe
dönüyor.
Yemeğe bağlayalım konuyu.
Evet. Yani. Artık tamam sen. Ben mesajı aldım. Yine bir sonraki böyle. Şeye geçelim. Çok uzuyor. Bir sonraki konuya geçelim.
Orada da abi bugün bunu bugün almamın sebebi şu. Çok konuşulan bir şey oldu. Birisi yani bir Twitter mesajından çıktı bu. Metro istasyonlarında ve hatlarında neden hani internet ve cep telefonu çalışmıyor diye bunu beyaz masaya soruyor birisi.
Konuşuluyordu telefonla da... İnternet i̇şte, çalışmıyordu.
İnternet konuşma da zordu abi. Hani zaten cevap da şöyle gelmiş beyaz masadan. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü kararıyla metro istasyonlarında cep telefonu internet kullanımı kapatılmış.
Şimdi bu
yeni bir olay değil
İstanbul
aslında.
İstanbul metrosunu konuşuyoruz.
Tabii İstanbul konuşuyoruz.
Dinleyicilerimiz her yerden. Murat yeni bir olay değil. Zaten evet. Böyleydi. Güvenlik gerekçesiyle olduğu da biliniyordu.
Doğru. Bugün patladı. Nedense hani bu herhalde bu mesajı alınca direkt yazılı olarak yani bile.
Bilmeyenler varmış demek.
Evet.
Şimdi burada tabii o mesajın hemen yorumlarına falan bakıyorsun. İşte klasik hani eksik olmaz işte saçmalık falan diye mesajlar gelmiş ama şimdi oradaki saçmalık şey şu. Ya bomba cep telefonuyla patlatılıyor.
Evet.
Genelde artık hani bu Irak'ta falan.
Çünkü standart, en kolay üretim şekli o abi. Yani gidip başka bir şeyle uğraşacağına. Telefon hazır zaten. Evet,
standart uygulama bu. Uzaktan bomba patlatmanın en kolay yolu.
Yeterince uzağa gidebiliyorsun.
Evet. Kendi şebekene iletişim sistemini kuramayacağını. Böyle bir de yerin altında falan metro hedef almış adam. Telefonla bomba genelde uzaktan patlatıldığı için adamlar da detayıyla uğraşmamak için kapatıyoruz demişler. Kapamışlar.
Evet. Ama yeni bir olay değil yani onu söyleyelim. Bugün çok yayıldı etrafta ama böyleydi zaten uzun zamandır.
Ya yine de herkesin elinde telefon.
bak şeyin sıkıntısını orada yaşıyorsun. Bazı oyunlar illa internete bağlanacağım diyor ya.
Oynayamıyorsun. Ya bir gün şeyin sohbetini yaparız. Bu gündemi mahvettik. Daha da uzatmayalım ama. Şimdi uçakta telefonla konuşulmuyor biliyorsunuz. Çeşitli nedenleri var. Ama bir yandan da uçakta telefonla konuşulsun ister miydiniz?
Hayır.
Değil mi?
Ben istemezdim.
Car car car.
Ya çünkü ben şey yaşadım. Yani 45 dakika konuşan adam ya da hanım gördüm. Yani uçağın bir sessiz sakin halini tercih ederdim.
Abi, kulaklığını takacaksın, müzik falan dinleyeceksin.
Galiba kendi dünyana, kendi dünyana kaçacaksın. Sessizlik mümkün değil.
Evet, bir haber vardı. Biz bunu daha önce zannedersem ilk ortaya çıktığında yapmıştık. Genelkurmay ve Yandex arasında bir sorun, mahkemeleşme vardı. Çünkü Yandex bu
görülmemesi gereken
askeri yasak bölgeleri görüntülemişti.
Mozaiklemeden.
Karar verilmiş. Bu operasyonun başındaki kişi Wisniewski. Bir yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verilmiş. Ama indirim yapmış. 10 aya indirmiş. 8 bin liraya da indirmiş. Ve hani geri bırakmış kararı. Yani adamı hapse atmıyorlar. Ama
yani, cezayı alıyorsun ama olmamış gibi davranıyor. Evet. Sana bir ikinci şans veriyor.
Çünkü sicili temiz.
Evet, ama tekrar edersen bununla birlikte ekleniyor. Öyle bir
şimdi
şey
ama
var.
Biz bunu bir siteden aktardık. O sitenin ettiği bir halt yüzünden yanlış bir aktar mı şimdi? Suç duyurusunda bulundu deyip de adam mahkum edildi diye devam etmez. Bu tabii, saçma sapan bir
o
haber
işte
yazılmış.
İlgi çekmek klasik için her zaman.
Suç duyurusunda çok uzun süre önce bulunmuş, karara
tabii,
varılmış.
Tabii tabii, karara var. Biz haberini yapmıştık
mahkumiyet
işte. Tabii.
Böyle bir ceza ya da diyelim.
Ya zaten normalde de hani böyle askeri tesislerin yanında falan resim mesim çektirmezler. Hemen gelir yanına bir nöbetçilerden biri falan veya uzaktan düdük çalar falan.
Evet. Gerçi adam şey demiş, ya ben 2012 yılında başladım. Bu operasyon daha önce yapılmış, benim alakam yok falan demiş ama yine de sorumluluktan kurtulamamış.
Evet.
Bu arada iOS 8 bir kullanıma sunuldu.
Bekleniyordu zaten.
Pazartesi günü çıkacağı söyleniyordu.
Telefonla ödeme, Apple Pay.
En
önemli artık zaten şey oydu.
Hayata geçti. Hı-hı. Hani atıldı, hazırdı ama atıldı. Kullanıma geçti. Başka benim atladığım...
Var birkaç özellik daha var. Bu mesela uzun zamandır söylüyoruz ya, bu iCloud kullan iMessage kullanmaktan vazgeçip de normal şeyleri kullananlar mesajları ulaşmıyor falan dertleri vardı. Bunu böyle bir şekilde çözeceğiz demişlerdi.
O hala çözülmemiş.
O işte bu update de çözülmüş. SMS Relay denilen. Artık sen iMessage kullanmayanlara da mesaj atabiliyorsun. 8.1 getirdiği şeylerden biri buymuş.
Evet.
Bir iki tane daha var. Instant Hotspot denilen bir şey var. Bu da güzel aslında. Eğer telefonunla bir kere ayarlıyorsun Mac bilgisayarını, kablosuz ağ kesildiğinde hani otomatikman onu kullanmaya devam ediyor. Sanki tamam, kablosuz ağ gibi görüp ama sen ayar yap. Normalde vardı bu özellik de bu kendi kendine olan bir şey.
Evet.
Ayar falan yapman gerek kalmıyor.
Tamam.
Evet, zaten iOS'ta şey derdi yok, hani geldi mi, indi mi, ne zaman geliyor derdi yok. Hepsi herkes herhalde şu anda kullanıyor.
Evet, bize gelecek mi falan derdi yok. Orada şey derdi var bir tek, hani genelde eski telefonlarda ben yükleyeyim mi?
Derdi
çünkü
var,
yavaşlar mı telefonun falan beklentisi var.
Ama bu zaten update yani. Daha yeni bir var, sistem değil. 8'den 8.1'e.
Yani önce 8'e geçmiş olman gerekiyor herhalde.
Apple'da şöyle bir şey daha var. 1 Şubat 2015'ten itibaren diyor ki artık yazılımlarınızı 64 bit yapın.
Evet. Ama burada işlemcisi 64 bit olmayan iPhone'cular, iPad'cilerin kaygılanmasına hiç gerek yok.
Gerek yok.
Bu 64 biti de sun.
Evet.
Anlamına geliyor. Telefonun 64 bit işlemcili bir Apple'sa ya da tabletin otomatik olarak o devrede olacak.
Evet. Değilse
yoksa
zaten
hani bir şey değişmeyecek yani, insanların bu konuda bir şey kaygılanmasına gerek yok.
Aynen. İşte bak, geliştiriciler açısından Apple yavaştan hani buna hazır olun diye
Apple'ın
şey yapıyor.
Apple'ın kapalı diye eleştirdiğim sistemin belki de hani iyi yönlerinden biridir. Bu adamı zorluyorsun kullanmana teknolojini.
Tabii tabii. Avantaj sağlıyor bu konularda.
Apple'ın şu Apple Buds savaşı vardı.
Kulaklık kavgası hızlanarak
ürünleri kaldırmışlar.
Apple kendi mağazalarında rakip işte Bose firmasının ürünlerini satmama kararı almış. Ya bilmiyorum, bu arada tabii enteresan, hani suçlanan Apple, daha doğrusu Beats, Apple'ın bir bölümü haline gelen Beats suçlanan. Hem suçlusun hem şeysin.
Bu biraz da sen mi büyüksün ben mi büyüğüm?
İşte yok mağazamda sattırmam falan. Ya sattırmazsan sattırma. Bu sonuçta bazı dinleyicilerimiz ilk kez duyuyor olabilir ama Boz ya da işte Bozemi nasıl okumak gerekiyor bilmiyorum. Yanlış okuyorsam özür dilerim. Bir hi-fi markası.
Evet.
Dünyanın en saygın hoparlör kulaklık üreticilerinden
Beats'e
birisi.
Beats'e göre nasıl abi?
Ya Beats, o hi-fi dünyasında Beats diye bir şey yok. Yani bunu sahipleri falan da kusura bakmasınlar ama böyle. Şimdi dolayısıyla Apple Store satmıyorsa da tamam adam Apple Store da önemli bir şey.
Tabii canım. Ama?
Apple Store gariban dükkanı değil.
Değil.
Yüksek gelire sahip olanların alışveriş ettiği bir yer. Dolayısıyla böyle hi-fi ürünlerini falan da orada daha kolay satarsın. Tabii ki firmanın hoşuna gitmemiştir oradan olmamak. Şu oraya girmek için üzerine kim bilir ne para veriliyor.
Tabii. De yani çok etkiler mi?
Yani sonuçta iPhone yokken de bu firma vardı.
Evet.
O yüzden doğru. Çok da bir şey.
Bu arada?
Yani ağlamamışlardır yani.
Mağaza demişken yine bir mağaza daha açıyorlar bizim buraya. Yarın değil mi bunun tarihi?
Anadolu yakasında Apple Store açılıyor.
Akasya'da.
Akasya E5 üzerindeki bu Acıbadem civarındaki.
Bir basın şeyi yapmışlar, günü yapmışlar daha 2-3 gün öncesinde.
Bizi çağırmadılar.
Tabii ki.
Daha öncekine de çağırmamışlardı.
Evet. Ama açılıyor.
Evet.
Hayırlı olsun. İşleri çok iyi gidiyor bu arada.
Hmm.
Çeyrek rakamları açıklandı Apple'ın. Abi felaket kar ediyorlar. Şöyle söyleyeyim 8.5 milyar dolar.
Direkt bu karları.
Evet.
Kar.
Kar yani.
Müthiş.
40 milyar dolar da satış toplam.
Genelde Türk firması olsaydı.
Bu çeyreklik yıllık da inanılmaz. 180 milyar dolar satış. Ya inanılmaz bir rakam.
Karları da 40 milyar dolar. Ne kadar vergi veriyor falan. Ne basın falan. Şimdi ama gerçekten tabii bu Amerika'ya da nasıl bir vergi sağlıyor?
Orada da biliyorsun bunların katakulli haberlerini de yapıyoruz. Yok İrlanda'ya bilmem nereye şey yapıyorlar.
Evet. Orada genelde Murat hizmet bazlı olanlar daha esnek de.
Evet evet.
Böyle hardware üreticisi
olan
daha için daha zor oluyor. Mesela Microsoft, Google falan işte İrlanda'da.
Abi bir de şöyle bir şey var. Hani sonuçta vergiden bir şekilde kaçsan da bu karlar senin hisselerine yansıyor. Eninde sonunda bunların da çoğu
firmanın
büyük
değeri
kısmı Amerika'da zaten.
Doğru. Tabii, tabii.
Hani bu hisse sahiplerinin eninde sonunda o ekonomiye giriyor.
Doğru.
Evet. Evet.
39 milyon iPhone satmışlar ki burada şeyi de unutmamak lazım. iPhone 6 çok geç geldi. Yani bu rakamların içinde çok büyük bir payı yok onun.
Evet.
Daha olacak ve şey daha gelmedi düşünün. Daha yılbaşı geliyor. Evet. Deli gibi iPhone 6 satılacak daha. 39 evet. milyon bu şimdiki hali.
Evet, öbür tarafta da Windows Phone 8 mi 9 milyon mu ne satabilmiş? İşte aradaki fark
bu. Diğer bütün büyük. Üreticiler çok zor durumdalar. Yani bir artıda bir eksi. Bunu da gene haberini yapmıştık.
Evet.
Evet.
Bir Samsung belki biraz arada idare eder, kar yapıyor. Ama evet. Apple çok ciddi anlamda fark atıyor herkese.
iPhone 6 bizim sitede de birçok farklı videoyla yer aldı.
Evet.
Her açısı konuşuldu ama şu galiba konuşulmadı.
Ne?
Hani 6C, 6S, hani evet. Ucuz 6.
Ucuz yok. Evet.
Bak o 5 olayında 5C.
C'yi kimse ağzına almıyor.
5C kötü bir şey gibi, hatıra gibi, kötü bir anı
test
gibi.
Oldu.
Kötü bir test oldu, evet.
Galiba Apple'ın hani hatırlamak istemediği ürünler öyle. Şeyine eklenecek. 6'da hani hiç öyle ucuz 6 hiçbir şey yok. Konuşulmadı.
6 direkt bağlı zaten.
Evet.
Bu Yosemite'de Spotlight aramalarının hani orada şey var Apple'ın ve Microsoft'un bir işbirliği var. Bing'de arıyor mesela
evet.
aradığın şeyi. Ama bu bilgilerin Apple ve Microsoft'a gittiği haber oldu ama.
Nasıl arayacak başka türlü?
Tamam olacak.
Yok yani, şeyler gidiyor diyor. Senin location, yer yani, bilgilerin
falan
filan.
Şu adam aradı. Levent şu anda
ama onu yani aradı. Bu biraz komplo teorisi olmuş.
Apple'da bence. Zaten açıklama yapmış. Biz onlara kesinlikle ulaşmıyoruz. Onlar bize ulaşmıyor, gelmiyor.
Bize gelen şeyler anonim geliyor diyor. Sizi
evet.
diyor kişisel olarak şey yapacak ve 15 dakika içinde yok oluyor diyor. Çünkü
evet.
senin bulunduğun mekana uygun arama sonuçları vermesi lazım adam.
Doğru.
Sen burada pideci arıyorsun mesela. Bak gene yemeğe bağlı.
Niye Beyoğlu?
Ankara'daki şeyi
çıkmaması lazım. Niye Ankara'daki
lazım çıksın? Yani.
Tabii ki.
Ve
tabii ki.
Bu haberin böyle işte Apple bizi ifşa ediyormuş falan gibi çıktı.
Çünkü gizlilik haberleri de iş
evet.
yapıyor.
Evet.
Özel şeyler. Şeyin özelliği mi yani? Sistemin özelliği
tabii
mi?
Yani biraz abart
hele bir de geçen haftalarda yaşanan skandallardan sonra.
ya bu az ya, önceki şey gibi abi bu genelkurmaydan suç duyurusu. Sen
tabii,
zannediyorsun
tabii.
ki bir şey oldu. Halbuki dava sonuçlanmış ya duyuru kalmamış. Bu da onun gibi Apple bizi gözetliyor
tabii.
falan.
Ya şimdi şu var. Apple'la ilgili yapılan her haber çok büyük dönüş sağlıyor.
Evet.
Adam da bunu kovalıyor bir yerden sonra.
Bir de abi belli trendler var. Mesela gizlilik şu günümüzün trendi.
Tabii.
Zaten firmalar da onu konuşmuştuk. Bu gizliliğe yönelik geliştirmeler yapmaya başladılar. Çünkü genel olarak insanlarda bir şey var. Haberler de buna uyum sağlıyor.
Doğal olarak.
Normal
olarak. Doğal olarak.
Son Apple haberimi vereyim. Steve Jobs'un bir filmi daha çekilecekmiş abi. Steve Jobs'la ilgili ve Christian Bale Batman canlandıracak. İki fotoğrafını koymuşlar yan yana. Hakikaten benziyorlar.
Yani benzetme konu ne olacak ben anlamadım ya.
Yani göreceğiz. Şu anda çok pek fazla bir şey belli değil. Ama öteki filmin...
En sonunda süper kahraman haline falan mı getirecekler?
Değil mi? O yüzden mi acaba bu Batman'i seçtiler? Peki şey izlediniz mi siz ilk filmi? Ben izlemedim.
Yok.
Yok ben de izlemedim.
Pek beğenilmedi galiba da.
Ya zaten bir şey de yoktu ki ne olacak?
Ya biliyoruz Steve Jobs'un hayat öyküsünü ya. Bilmiyorum hani tamam sinema filmi elbette ki bunu bir sinema olarak anlatıyor, bir öykü olarak anlatıyor da.
Ya hayır bir başarı hikayesi tamam da sonuçta ya adam iş adamı yani bunun gibi
sonunda bir sürü adam var. Ölüyor.
Adam ölüyor değil mi? Spoiler şey, verdin Levent abi. Spoiler.
Titanik'in sonunda gemi batıyor.
Amazon'un da rakamları geldi. Onlar zarar etmişler.
Hayret.
544 milyon dolarcık.
Onlar da 20 milyar dolarlık satışı yapmışlar. Şu ana kadarki en yüksek satış rakamları, gelirleri ama zarar etmişler. Kâr edememiş.
Buna rağmen.
Evet, bu şeyden diyorlar. Fire Phone çok... Pek satmamış.
Aa, öyle bir şey vardı değil
öyle
mi?
Öyle bir şey vardı.
İşte böyle bir şey vardı.
Var da vardı. Tableti başarılı oldu.
Evet.
Fire tabletler ama telefonun olduğunu bak biz bile
unuttuk.
Gündemimizden
bir
çıkarmışız.
Bir de abuk bir telefonda hatırlarsan kameralar falan bir derinlik şeyler vardı. Şey falan. 4 tane falan.
Yok sen işte masanın üzerinde duran şimdi önümde diye söylüyorum hani Nescafe kavanozunu telefona gösteriyorsun. Telefon şey diyor Nescafe Amazon'da 2 dolar falan diye onun sayfasını açıyor falan. Demek ki olmadı.
Evet bunu da içeceğe bağladık. Evet. Devam edelim. Mastercard parmak izi okuyuculu kredi kartını duyurmuş.
Marketten alışveriş ederken. Valla incecik kredi kartına entegre etmişler okuyucuyu. İşte senin kimliğini. Kart da seni artık
Apple
şey yapıyor.
Apple Pay'in aynısı aslında. Onda da böyle parmak izi okuyucunu koyman lazım ya.
Evet.
Bu burada kartın içine direkt entegre edilmiş.
Kart senin sen olduğunu teyit ediyor.
Evet.
Şifre müfre yazma derdin yok.
Evet. Aslında güzel bir şey.
Bence de güzel
ben
bir şey.
Ben Almanya'da kendi işte şey aldım. Şu Chromecast'i almıştım. Orada şey... ucuzcu gibi böyle bir sepetin içine doldurmuşlar biz hani burada yok falan ki birisinden rica etsek orada da sepette duruyor.
Evet.
Oradan ben de aldım hani bir lazım lazım olur diye. Kart tutacağım kadın kabul etmedi. Allah Allah imzanı diyor. Ben imza atmamışım ona.
Evet.
Döndüm imza attım ve
orada öyle bir durum var hakikaten.
Halbuki işte şey ama şeyde giriyorsun çip giriyor çalışıyor yani benim pinim.
Yok şey imzayı istiyor.
Ama imzayı yine de istiyor. Neyse zaten istiyor. Kadın Türk de Allah'tan da.
O eğer şifreli girme şeyi dünyada ilk şey yapılan kullanılan devletlerden biri Türkiye. Yani biz neredeyse pilot devletlerden biri olduk.
Evet.
Ve başarılı da oldu. Ondan sonra herkes almaya başladı.
Güzel yumuşak bir geçiş oldu.
Evet.
Şifreye geçiş. Ama işte öyle yurt dışında hakikaten Murat'ın yaşadığı gibi imzayı soran olabiliyor.
Sen orada bir de, kural çünkü.
Sen yine Türkiye'ye denk gelmişsin. Orada bir de hakikaten böyle güzel bir Alman'a denk gelseydin adam şeyi bile sorabiliyor. Bakacağım pasaportundaki imzayla tutuyor mu birbirine bile diyebiliyor. Bunu bile gördüm. Şey kendi...
Sorumlu vatandaş abi bizdeki gibi değil.
Ya o biraz da Almanlıktan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Çünkü ülkeye giriş sırasında bile bazen acayip işte hangi otelde kalacaksın, ne zaman, dönüş biletini göster falan. Ya benim bir, bizim basından bir abimize... Belki söylemesini istemez o yüzden ismini vermeyeceğim. Adamın kredi kartını görmek istediler ya. Yani gümrük kapısındaki memurun kredi kartıyla ne alakası var? Şey mi slip mi çekeceksin, para mı çekeceksin? Yok adamın kredi kartını görmek istediler.
Allah Allah.
Ne? Hani parası var mı şey mi hiç gözleri tutmadı herhalde. Bunun kredi kartı bile yoktur diye mi düşündüler? Ya da genel olarak şey mi? Ya zorluk çıkartalım boşver ne desek yapıyorlar mı?
Ya öyle belki da, arada rastgele seçip zorluk
bu
çıkarıyor.
Bu tip şeyler yani. Olduğunda ben şeyi düşünüyorum abi. Şimdi o vizeyi vermeden önce senden bir sürü banka hesap numaranı şey işte Para evet. istiyorlar hesabını. Evet. Sen kanıtlamış bir şekilde gidiyorsun,
gidiyorsun
zaten.
Sonra kapıdaki memur şunu göster, bunu göster. Ne zaman döneceksin?
Yani senin o bilgilerinden Almanya'daki gümrüğün hiçbir şeyin, hiçbir haberi yok oradaki.
Yok tabii ki yani.
Bu Anonna Box projesi Kickstarter'da durdurulmuş.
Biz geçen hafta podcast'imizi, yayınımızı kaydederken bu üründen bahsetmiştik. Senin bütün internet trafiğini Tor ağı üzerine yönlendiren bir cihazdı, donanımdı. Biz bu bilgileri kaydederken Kickstarter'da bir tepki doğmuştu. Biliyorsun insanlar güvenlerini yitirmişlerdi bu ürünün gerçek olacağına, hayata geçeceğine dair. Kickstarter'da hani böyle çok büyük bir tepki kampanyası falan başlayınca biz de hani pek gözümüz tutmadı deyip. Tabii şunu söylemek lazım. Kickstarter ya da insanlar şeye, bu anonimliğe falan itiraz etmiyor. Diyor ki hani bu projeyi ortaya koyan şahıslar bu projeyi, bu cihazı hayata getirebileceklerinin pek güvenini vermiyor diyorlar. Mesele bu. Ha, şimdi o adamlara da sorsan derler ki NSA bizden korktu, ya Kickstarter'a baskı yaptı falan derler ama mesele bu. Ha, bu arada biz kendi yayınımızda geçen hafta yaptığımız bir hatayı da düzeltelim. Biz orada dedik ki Tor ağına katıldığında senin üzerinden de başkalarının trafiği senin üzerinden geçiyor dedik. Opsiyonelmiş. Onu da bize yorum yapan arkadaşlar düzelttiler. Biz de dile getirmiş olalım. Bahsettiğimiz hani evet. uyuşturucu tüccarları da senin üzerinden ticaret yapabilir konusunun opsiyonel olduğunu belirtelim.
Evet.
Teşekkürler arkadaşlara, bildiren arkadaşlara.
3 boyutlu yazıcıyla silah üreten Japon 2 yıl hapis cezası almış.
Bunun haberini evet. daha önce yapmıştık galiba. Tutuklandı evet. falan diye yapmıştık.
Evet.
Valla bu artık...
Yani direkt silah kanununa muhalefete giriyormuş Japonya'da.
Şimdi tabii bir kere silah yapıyorsun evde. Hani bir lisansın yok, bir üretici değilsin, bir şey değilsin. Evde kendi kendine silah yapıyorsun. Bir zor bir durum. Bir yandan da şimdi tabii 3 boyutlu yazıcıdan yaptığı silah plastik. O dedektör falan hepsi şaşa kalacak bu silah karşısında. O yüzden ciddi bir sorun. Güvenlik sektörüyle uğraşanlar için evet. ciddi bir sorun. Bu beyefendi dünyada ilk kez bunu suçlu bulunup da hapis cezası alan ilk amatör silah üreticisi, 3D silah üreticisi diyelim. İmiş.
Ya yaptın bari ne duyuruyorsun?
Abi adam başına geleceği düşünmemiştir ki.
Nasıl düşünüyor?
Şemaları da yayınlamış.
Adam aptal da değil ki yani.
Şemaları yayınlamak falan zaten direkt aslında.
Tabii tabii. Yani bu çok saçma ya. Kendi kaşınmış.
Ya orada da işte şemaları falan yayınlamasının nedeni büyük olasılıkla hani bu olay kopsun gitsin ki bir şey düşünülsün. Şey yani bu işte
gereği düşünülmüş zaten.
Biraz hani aktivizm gibi bir şey. Destekliyorum anlamında söylemiyorum. Abi adamı yani, anlamaya çalışıyorum.
Yok anladım da aktivizm de sonuçta zararlı olabilecek bir aktivizm.
Tabii adam bunu yapacak sonra birini vuracak hadi bakalım.
Ya uçağa sokması ihtimali evet, işte tabii. şey yapıyor. Yoksa hani sokakta adam vurmak için ona niyetlenen bulur.
Abi tabii. o değil de bizim yani bu işin en tehlikeli yolu ya. Mutlaka birileri bence bu satılan her 3D printer'ı bir şekilde gözetleyecek. Yapılan her şeyi bilecekler bir şekilde.
Ya da şu var Murat. Biliyorsun üst düzey yazıcı ve fotokopi makinelerinin şey denir. Gizli watermark dediğimiz hani çektiği fotokopiye ya da bastığı resme gizli imzasını attığı ve bunun da nedeni para kopyalanmaması. Para fotokopi makinesinden para basmaması adamın söylenir. Seri numarasını falan gizlice koyduğu söylenir. Acaba 3D yazıcılarda da bir yüzeyin ama o kadar hassas mı? Bir yüzeyin fütürlülüğünde falan bir patern gizliyor mu acaba?
Bakalım. Nasıl takip edersin
çok
ki başka türlü?
Çok zor.
Zaten Murat bu olsa da bu olay olup bittikten sonra suçlusunu bulma doğru. sürecinde.
Tabii doğru.
Meydana gelecek.
Hayır bir de ben Nerf Gun da yapabilirim yani kendim için. Onun da ayrımını yapabilmek lazım.
Evet.
Bu önemli bir haber. IBM Yonga üretimini bıraktı.
Evet çok
var
fazla.
Var mıymış ben onu bilmiyorum.
Evet bilinmese de IBM'in yonga tasarlama zaten hani biliyorsunuz.
Tamam, tasarlama okey de üretmesi.
İşte küçük bir operasyonu sürdürüyormuş. Daha çok kendi tasarladığı, kendi kullanacağı yongalar için. Ama bunun artık hani böyle bir üretim operasyonu işletmenin anlamsız derece pahalı geldiğini fark etmişler. Global Foundries, AMD'nin sahip olduğu üretim tesisleri ayrı bir firma haline gelmişti biliyorsunuz Global Foundries adında. Bu işi de $1.5 milyar verip Global Foundries'in artık IBM'e ne lazımsa onun üretmesine
üstüne para vermişler.
Tabii işte para veriyorsun, diyorsun ki artık sen üret. Hı. Ama şey vermiyor Murat, fabrika falan vermiyor benim gördüğüm kadarıyla. Sadece diyor ki hani tamam ben uğraşmayacağım artık üretmekle falan.
Zaten sen muhtemelen öyle. Elindeki fabrikanın teknolojisi falan eskide kalmış.
Tabii tabii.
İşte o yüzden ölmeye ama yakın. Global Foundries'in de şimdiye kadar pek AMD'nin yüzünü güldürmediği, hatta AMD'nin Global Foundries'den kurtulmak için üzerine para verdiğini hatırlatırım.
Doğru.
AMD'nin yüzünü güldürecek mi?
Herkes Global Foundries'in üzerine para veriyor, yalnız fark ettiniz mi?
Oradan para kazanıyorlar. Evet.
Ethernet'ten bir haber, kablo üzerinden 400 gigabit bağlantı.
Evet, Wi-Fi'da bayağı bir hareketlilik var işte 802.11ac falan defalarca konuştuk, ettik, anlattık. Ethernet ama bizim evlerimizdeki, ofislerimizdeki Ethernet'i kastediyorum.
Tamam.
Çünkü data merkezlerinde 10 gigabit Ethernet yıllardır var, özel bir şey. Bizlerin kullandığı Ethernet 1 gigabitte takılıp kalmıştı. Şimdi birazcık ona da el atmışlar. Tabii ki yine asıl data merkezlerinde, veri merkezlerinde şey olacak ama 25 gigabitten 400 gigabite kadar kablolu ağ bağlantıları, Ethernet bağlantıları üzerine çalışmalar yapılmış. Bazı şeyler, şartnameler belirlenmiş. Geliyor. Murat, güzel bir şey çünkü... Tabii. Zaten Ethernet iyi bir şey. Çünkü stabil.
Öyle.
Bugün 802.11ac ile 1.3 gigabit falan bağlanıyoruz. Bağlandık, denedik ama bir kablonun kararlılığı yok. Performansı da yok.
Yok.
Hele şimdi düşünsenize 25 gigabit. Ya bugün SATA diskleri falan
yani evet.
Kaç megabitle bağlıyoruz? Düşün hani... Bunlar şurada işe yarayacak. Bizlerin, sizin, benim, bizi dinleyen kişilerin çoğunun hayatında hiçbir şey değişmez. Ama bir sunucu işletiyorsan şunu yapabilirsin artık. Harici disk üniteleri var ya, gelişmiş NAS cihazları ya da daha iyileri. Bunların iSCSI desteği var. Ethernet üzerinden o harici cihazı sanki dahili bir diskmiş gibi sunucuya gösterebiliyorsun. Sunucu oradan açılıyor.
Evet.
İşte orada...
Veya sunucuları birbirleriyle bağlantı kurdurman gerekiyor.
Çünkü. Evet, evet, doğru.
Yani veri tabanı sunucunun ayrı bir yerde oluyor vesaire.
Doğru, birbirleriyle konuşmaları gerekiyor. Evet. İşte orada bu 1 gigabit üzerindeki bağlantıların hepsi hani şey şenlik yaratacak. Süper bilgisayarlar biliyorsunuz şimdi süper bilgisayarlar... Eskiden şeydi böyle Cray'in falan hani oda kadar sistemlerdi. Hı. Fakat günümüzde küme mantığı daha yaygın. Evet. Birçok bilgisayardan oluşan bütünler oluşturuyor süper bilgisayarları. İşte orada falan zaten eskiden de onlar özel bağlantılar kullanıyorlardı. Normal Ethernet'te hiçbir şey olmuyordu. Optik tabii. Falan bağlantılar kullanıyorlardı. Bu 400 gigabit Ethernet falan hepsine iyi gelecek.
Hindistan,
bizim eve bir şey ifade etmez.
Evet. Hindistan'dan bir haber. Xiaomi'yi casuslukla suçluyorlarmış.
Hayda.
Evet, yine onlar da test etmişler. Telefonlar...
Ama bu geçen yaptığımız haberin aynısı.
Aynısı. Bu sefer araştırmayı yapanlar değişik. Hindistan'da...
Yani, malumu bir daha.
Adamlar bunu açıklama yapmışlardı. Bizim işte iMessage gibi bir şeyimiz var, sistemimiz var.
Evet ama...
oraya şey yapıyor, bağlanması için.
Tatmin edici olmamış demek ki. Adamlar hava kuvvetlerine mesaj atmışlar, uyarı yollamışlar. Bütün personele sakın bu telefonları kullanmayın diye.
Ya bu şeylerin politik boyutunun da olduğunu biliyorsunuz.
Evet, her zaman konuştuğumuz konu.
Olmayan bir şey değil. Tamamıyla uydurma değil tabii ki. Ama bir yandan da bu haberlerin, bu suçlamaların... politik boyutu da var.
Microsoft bulut konulu etkinliğini Linux sevgisine açıklamış.
Microsoft bu hafta bulut bilişim üzerine daha çok kendi sunduğu şu Azure servisleri üzerine bir etkinlik yaptı. O etkinlikte bazı duyurdukları ilginç şeyler var. Mesela bu işte normalde kendi sundukları bulut veri tabanı falan hizmetlerini lokal ağda sunacak donanımlardan bahsettiler falan. Linux'u da sevdiklerini açıklamışlar.
Sevdiklerini bırak.
Açılmışlar Linux'a.
Bazı makinelerin Linux tabanlı olduğunu da söylemişler.
Evet, evet.
Yani geçmişe göre çok ciddi bir ilerleme bu Microsoft
evet,
için.
Evet.
Eskiden Steve Ballmer'ın açıklaması var ya işte kanser diyor Linux için.
Evet. Şimdi Microsoft'un bulut etkinliğindeki ilginç detaylardan birisi şu. Microsoft hani burada genelde veri merkezleri bölgesel oluyor. Hani her ülkeye, her şehire kurmuyor da işte Avrupa bölgesi, Doğu Avrupa bölgesi falan gibi. Microsoft en fazla bölgeye sahip firma durumuna geldiğini açıklıyor, geliyor. Onun dışında Microsoft çok güçlü sanal sunucular sunmaya başlıyor. Rakiplerinden daha güçlü. Yani 32 çekirdek, 450 GB bellekli falan sanal bir sunucu Microsoft artık sunabilir hale geliyor. Bu etkinliğin aslında özeti şu. Microsoft diyor ki bulut işini ben yapıyorum.
Ya bu alanda yapıyorum. Amazon çok ciddi ön planda.
Evet.
Sonra Google biraz geliyor.
İşte Microsoft daha erişilebilir. Microsoft
da evet biraz daha bu işlere
bir şekilde
girişecek anlaşılan.
Ben gücümü burada göstereceğim mesajı verdi.
Hı hı. Ya bu tabii son kullanıcı için hani çok önemli bir şey değil ama
tabii.
Sektörün geleceği için önemli.
Ya burada Hamdi aslında atlanılan şey şu, biz bunu ara ara dile getiriyoruz. Bulut bilişim, işte bulut deyince sadece depolama anlaşılıyor. Çünkü en kolay anlaşılan şey o. Dropbox işte bulut.
Evet.
Ama bulutun bir de işlem boyutu var.
Tabii.
Microsoft'un falan da zaten hani Amazon'un girdiği, para kazanmak istediği falan bu. Amazon'un bir de biliyorsunuz Mechanical Turk diye bir şey var. Servisi var. İnsanların oluşturduğu ağı kullanarak iş evet, yüklüyorsun. Evet. Niye Mekanik Türk demesi de öyle bir 1800'lü yıllarda zannedersem yapılmış bir satranç robotu var.
Evet.
Türk şeyinde, görüntüsünde böyle kaftanlı falan bir şey. Satranç oynuyor ve herkesi yeniyor falan. Mechanical Turk o yüzden gelen bir şey. Yani onda da bir mana aramasınlar. Kötü bir şey değil. Merak edenler Mechanical Turk'ü araştırsın. O hakikaten ilginç bir şey çünkü.
Evet. Windows 10 ön inceleme sürümüne güncelleme geliyor. Geldi hatta.
Windows update'ten alıyorsun. Fakat ayarlara girip bana güncellemeleri falan da ver diye onay gerekiyormuş. Kendi içinde alıyorsun. Böylece bu Windows Phone update'te ara ara güncellenecek.
İyi. Ferrari'de bir Facebook fan sayfasını ele geçirmiş. Ve
tabii
bununla
ilgili yavaş yavaş ele geçirmişler. Aslında olay tam o şekilde olmuş.
Ama dava açılmış.
Ya bir de oluşan negatif.
Ya.
Ya şimdi
elektrik.
Hani olayın tam şeyini anlatalım, kronolojisini.
Tabii.
Önce Ferrari sayfası kurmuş bir kişi. İsmini şimdi hatırlayamadım haberde.
Seven birisi
ve bu çok tutmuş.
Hayran sayfası kurmuş.
Bir süre sonra bu sosyal pazarlama falan gelişince Ferrari demiş ki ya biz de sıfırdan oluşturacağımıza buraya şey yapalım. Zaten Facebook'tan talep etse Facebook onu ona verirdi. Bunlar ama hani adamla da anlaşıp beraber yönetelim demişler. Bir süre böyle gitmiş. Sonra Ferrari bir şekilde olayı tamamen ötekini yani sorgusuz sualsiz aradan çıkarmış. Bu adam da diyor ki benim fan page'imi ele geçirdiler. Dava açmış. Ama kazanabilir mi, nasıl olur onu bilemiyorum açıkçası.
Bizim arkadaşımız Berk böyle bir olay yaşamamış mıydı?
Yaşadı.
Berk Günsev.
Evet.
Sony'den arkadaşımız. O da bir Back to the Future üzerine en büyük
evet,
hayran sayfasını oluşturduğunda filmin stüdyosu bir süre sonra ne oluyor burada? Hani verin bunu, bizim bu. Diye bir hamle yapmıştı ama uzlaştılar.
Uzlaştılar onlar.
Uzlaştılar.
Evet. İşte burada da başlangıçta uzlaşılmış, beraber yapılmaya başlamış. Sonra bir ara Ferrari bu işleri çıkarmış aradan.
Mızıkçılık yapınca.
Ama işte alabilirler mi? Hani bu davanın sonucu ne olur? Ben açıkçası merak ediyorum. Çünkü sonuçta markanın hakları da öteki tarafta. Kendine ait.
Ama işte Hamdi
Facebook'un
yoksa...
muhtemelen kullanıcı sözleşmesinde falan da bunlar vardır zaten. Hani bu fanpage ile ilgili bir durum olduğunda işte telif haklarına sahip olan kişiye aktarılır falan gibi ayrıntıları düşünmüşlerdir.
Valla vardır bir şey. Burada da firmaların tabii sevenlerini, yani o sayfadakilerin kaçında Ferrari vardır? Yani %10 değildir büyük olasılıkla ama işte gerekmiyor. Bu hayran sayfası. Evet. Birazcık o adamlara işte iyi davranmak gerekiyor ya. Sana gönül vermiş adam. Doğru. Ömrü boyunca hiçbir zaman Ferrari alamayacak belki.
Yani.
Ama seni sevmiş.
Gönülden başka vereceği bir şey yok.
Like yapmış. Yapacağı şey de o. Bir ticari bir şey olmadıkça, gayri resmi bir sayfa olduğu net şekilde belirtildikçe firmaların bence üzerine gitmemesi gerekiyor.
Ama işte burada çok kullanıcı var. 9 milyon mu öyle bir...
O onların Ferrari'nin iştahını kabartmış belki.
İştahını kabartmış, evet.
Şimdi sıfırdan başlasak 9 milyona gelene kadar bir ton para harcayacağız. Sosyal medya uzmanı denilen adamlara.
Evet.
Hazır 9 milyonu varken... Bizim bunlar demek. Yani ters teper. Her zaman ters teper.
Evet, Google'dan bir haber. Geçen hafta haberini yaptığımız Nexus Player meğerse FCC olayını almamış Amerika'dan.
Almadan sipariş almaya başladıkları için.
Siparişe çıkmış.
Evet. Tabii, FCC de şu, hani cihazın yaptığı elektromanyetik yayınımla alakalı. Genelde biliyorsunuz mesela bilgisayar kasaları niye metaldir de plastik kasa yoktur? Eski Amiga'lar falan dışında. Çünkü plastik kasadan, şimdi bilgisayar dediğin şeyin içinde güç kaynağı, işlemcisi, anakart, o bu, her yerden bir dalga yayılıyor. Kasa aslında bunu kesiyor, metal kasa.
Evet.
Plastik kasa yaptığında, bizim çok tutkulu izleyicilerimiz bunu belki bizim Commodore 64 bölümlerinde Commodore 128 alt muhabbetinden hatırlarlar. Plastik kasa elektromanyetik dalgaları kesmediği için bir sorun haline geliyor. Onun işte onay alması güçleşiyor. Böyle bir Amerika'da FCC diye bir bu yayınımları kontrol eden bir kuruluş var. Şimdi Google'ın cihazı da bu onayı almadan, her cihaz bu onayı alıyor. Yayınım yapan özellikle cihazlar, şey değil tabii, kahve değirmeni almıyor da elektronik cihazlar. Google bu onay sürecini halletmeden cihaza sipariş almaya başlayınca sıkıntı oldu. Siparişleri durdurmaları gerekti falan. Ya Google'ın da işte
ama
bu...
Ama onay aldı dedi, en altında bir güncelleme gelmiş şimdi haberim, bakıyorum.
Ama işte şey be Hamdi...
Bu haberler yayıldığı sırada da onay çıktı diye. Demek ki ucuca denk gelmiş.
Hatırlarsanız bir tane de bir Nexus Q var aslında. Ölü doğan çocuk. Nerede? Hani kimse hatırlamıyor. O da bir medya player'dı. O da... Genelde işte stream, yani işte internetten video, müzik oynatacak, müzik dinletecek bir cihazdı. Küre şeklinde bir Android cihazıydı. Yok oldu gitti. Ya Google televizyona bağlanmayı istiyor yıllardır. Oturma odasına gelmek istiyor. Evet. Her zaman bir pürüz çıkıyor. Bu sefer de Nexus Player'da böyle bir aksaklık
biraz
oldu.
Biraz erken bir... Evet. Senkronizasyon hatası olmuş burada.
Ama yok yani şey yolunda, bu Nexus Q gibi olmayacak.
Yok.
Player ilerliyor. Biz geçen hafta Player'ın Asus olduğunu söyledik değil mi?
Söyledik.
Daha önceki hafta unutmuştuk çünkü.
Google'dan devam. Yeni bir uygulama Inbox diye hayata geçiriyorlar. Var şu an, herkes indirebilir ama Android'e, ama çalıştıramıyorsun. Davet lazım.
Yazıldık bakalım.
Nedir özelliği? Nedir esprisi? Ben takip edemedim.
Biz mi Google'a yazılıyoruz? Google mı bize yazılıyor? Tartışmalı.
Ya aslında bizim pek Türkiye'de çalışmayacak gibi geldi bana okuduğum yorumlardan. Bu biraz çünkü senin e-maillerini tarayıp mesela uçak bileti e-maili geldiyse bunu anlayıp uçağın işte ne zaman yola çıkacağını vesaire. Şu Google'ın Now diye bir şeyi var ya.
Evet.
Yurt dışında çalışıp da Türkiye'de doğru düzgün çalışmayan hizmeti.
Evet.
Onunla koordineli bir şekilde sana bilgiler sunuyor. Hı. Yani maili sadece mail olmaktan çıkaracağını iddia ediyor.
Evet.
Google burada. Veya ne bileyim işte böyle ya takvimine gelen bir şeyleri hemen sana bildirim olarak
bu
gösteriyor
de
vesaire.
Bu bir Gmail değil. Hani başka mail hizmetlerini de bununla kullanabiliyorsun.
Öyle gözüküyor.
Ama daha deneyemiyoruz.
Açıklamalardan yanlış hatırlamıyorsam buna bir bakalım. Çünkü sadece Gmail hesaplarına bu hizmeti veriyor olabilir. Hatta şeylere bile vermiyor. Şu Google'ın sunduğu firma mailleri var ya, onlar da şu anda çalışmıyor. Ha, sadece Gmail uzantılı olacak.
Vallahi hem de
ona bir bakmak
önemli
lazım.
Bir detaymış. Umarım evet. Ben
ya kullanamadığımız için anlayamadık.
Yanıltmamışımdır insanları.
Evet.
Biraz daha şöyle davetiyemizi alalım. Bakarız buna ne olduğuna.
Facebook'tan tamam. Yine bir mobil uygulama. Rooms.
Rooms. Minik forumlar oluşturuyor musun?
Evet.
Kendine.
Ama mobil üzerinden sadece. Bilgisayarla evet. Falan bağlantılı değil.
Evet.
Anonim isim. Yani Facebook'la bağlantılı değil.
Evet.
Bu Rooms diye ayrı bir şey. Hesaplar falan da bağlanmıyor. Sen sadece isim yazıyorsun bir tane ve kendine bir şey oluşturabiliyorsun. Oda oluşturabiliyorsun. Orada insanlar davetiyesi falan da sadece mobilden çalışıyor. O da şöyle garip bir sistem getirmişler. Hmm. Bir tane kare kod oluşturuyorsun, şu QR kodlar vardır
tamam.
Ya. Onu davet etmek istediğin adama gönderiyorsun. O da onunla girebiliyor.
Girebiliyor. Hmm.
Odaya davetiye olmadan girilmiyor. Tamamen böyle bir sistem kurmayı düşünmüşler. Bakalım nasıl olacak.
İyi bakalım.
Yani hedefleri de şey diyorlar, biz Snapchat falan değil, böyle geleceğin WordPress'ini yapıyoruz. Yani böyle çok yaygın kullanılacak şeyini yapıyoruz iddiasıyla çıkıyor adamlar. Çok iddialılar ya, dur bakalım.
Evet. Google'dan bir haber daha var. Biliyorsunuz onun çift faktörlü koruması vardır ya.
Evet, iki katmanlı.
Şimdi ona şey eklemişler. USB anahtar.
Fiziksel bir anahtar evet. Eklediler. Şifre girmek yerine bu iki kademeli güvenlik sürecinde bir kademesinde anahtarını takıyorsun.
Şifre yine var da, evet, hiç olmazsa bir telefonu.
İşte iki kademelide de bir de cep telefonuna tabii. Şifre oluşturuyordun ya, şu Google'un aracı vardır
evet,
bir tane.
Evet.
Onun yerine USB'yi taktın mı oluyor.
Orada da şimdi evet. Şey, daha geçenlerde yaptık haberini, biliyorsunuz. Firmware'ine USB cihazların girip yerleşebiliyorlar artık.
O ayrı bir şey.
Evet.
Yani o
evet.
O yüzden hani. Neyse olsun.
O da ayrı.
Ya bu açık bir standart. Bunu sadece Google'a da özgü değil, başkaları da kullanabilecek.
Evet.
Bakalım gelecekte nasıl hayatımıza girer.
Evet.
Sanal gerçeklik firmasına yatırım yapıyormuş Google. Magic Leap diye.
Evet. 500 milyon dolar.
Az da değil yani.
Kadar. 542. Yarım milyar dolar diyeyim yani. Ya, farklı şeyin boyutunu anlatmak için. 500 milyon doların üzerinde biraz. Bir... Finans sağlamışlar Magic Leap isimli bir firmaya. Magic Leap de işte arttırılmış gerçeklik falan diyorlar ya şimdi Türkçe'de. Gerçek hayatta gördüğümüz görüntünün üzerine bir şeyler bilgisayarla oluşturulmuş bir şeyler bindirme. Magic Leap biraz daha gördüğüm kadarıyla, tabii belki verilen örnekler bu düzeyde ama birazcık bu işin daha böyle oyuncaklı kısmında. Hani şimdi mesela şurada kullandıkları şey var ya, kapak resmi, balina bir tane plajda uçuyor falan.
Evet.
Genelde böyle işte sokakta Mickey Mouse'u koyuyor senin karşına falan. Ama tabii ki bunu yapabilen adam, bunlar ilgi çekici imajlar. Bunu yapan adam farklı şekillerde de bunu kullanabilir, geliştirebilir. Ya arttırılmış gerçeklik şuna yarıyor. Mesela hani şöyle olacak. Bakacaksın havada uçak geçiyor. Şimdi bakıyorsun sadece uçak gidiyor diyorsun. Orada sen öyle uçağa bakarken böyle filmlerde ki robotun gözünden bakış gibi şey uyanacak böyle. Türk Hava Yolları Boeing 737 İstanbul Kahire seferi falan. İçinde 270 kişi var filan. Böyle şeyi göreceksin. Robotun gözüyle bakış. Bir de bit.
İçinde anan baban gidiyorsa o oradan çıkıp sana el sağlayacak.
İşte onlar da belki diyecekler ki sana bakıyor. Oğlan aşağıdan sana bakıyor şimdi diyecekler. Görecekler. Ya bu aslında tabii sayısız bunun hayata katabileceği şeyler var. Ama bunun da kim, bunda ne, kim bilir ne kaygılar gelecek, ne şey gelecek.
Tabii canım.
Ama mesela şu olay güzel olur. Yüz tanımayı da eklesinler. Hani bazen şey oluyor ya, bir adamla karşılaştırıyorsun, bir türlü adam seni tanıyor, sen bir türlü çıkartamıyorsun. Orada diyecek işte Ahmet, ortaokul arkadaşın Ahmet geliyor. Dikkat. 50 lira borç almıştı. 10 sene önce daha vermedi.
İyice yalnız kaç. Zeka, hafızayı kullanmayıp aptal insanlar moduna dönüşeceğiz herhalde bu teknoloji sayesinde.
Evet, o zaman benim dediğim şeyi, gözlüğünü takmazsan kimseyi, karını tanımıyorsun falan.
Google'dan uygulama geliştiricilere simge hizmeti ne?
Ya şey yapmışlar. Bunlar hani bir yeni arayüze geçtiler ya.
Evet.
Neydi ismini unuttum şimdi. Bir şey tasarım diyorlar.
Materyal dizayn.
Materyal
tasarım.
Orada kullanılan simgeleri herkese açmışlar. Hı. Bunları kullanın, yaygınlaşsın.
Mantıklı. Ücretsiz. Ya bu, ben şunun için ekledim. Uygulama geliştirecek arkadaşlara ücretsiz simge paketi.
Var, çok var böyle simge paketleri de. Bu Google'ınki.
Evet.
Yani muhtemelen her yerde göreceğiz bunu.
Evet.
Android'de de Here geldi ama beta tabii. Onu linkini verdim, indirebilirler, evet. Ama Google Play'den inmiyor.
Nokia'nın harita sistemi.
Evet, harita değil. Sistemi şey APK olarak iniyor, şaşırmasınlar.
Legal ama değil mi?
Tabii.
Yasal. Tamam.
Yasal, kendi sitesinde. Nokia Symbian kullanıcılarını desteği azaltıyormuş. Pardon, bir öncekine atladım. Lumia'ların markası, şimdi hep söyledik ya Nokia gidiyor diye.
Evet, artık oluyor.
En sonunda gerçekleşiyor ama bu sefer Microsoft Lumia olmuş.
Zaten hani biz öyle olacak diyorduk, evet, olmamasına onu şaşırıyorduk. Evet. Tamam, artık direkt telefonda Microsoft yazıyor.
Şey, ne diyorsunuz?
Microsoft Lumia.
Biliyorsunuz daha önce işte Sony Ericsson ne oldu? Ericsson'a attı. Hani Microsoft Lumia biraz uzun değil mi?
Ama Lumia, Microsoft tamam, marka Lumia ürün.
Sony öyle. Xperia zaten yani.
Microsoft Xbox.
Yani ama işte Microsoft Lumia mı yazacak, Lumia mı yazacak şeyin telefonun üzerinde, ben onu merak ediyorum.
Lumia zaten telefonun üzerinde Microsoft Lumia yazmıyor. Hı. Microsoft marka yerine, yani Nokia yazan yerde Microsoft yazıyor.
Evet.
Zaten Lumia yazmıyor. Fakat bu ürün hani web sitesinde ya da faturada Microsoft Lumia, hı, 930 yazacak.
İyi.
Şimdi Nokia Lumia yazıyor. Şimdi burada şu var, biliyorsunuz Nokia diye bir firma hala var.
Hı.
Tabii.
Microsoft'tan ayrı, Finlandiya'da, evet. Ofisinde.
Biraz daha küçülmüş.
Evet, Nokia diye bir firma hala var. Ve kendi ürünlerini üretecek, sunacak. Telefon cihazıyla uğraşmayacaklar. Altyapı, büyük işlerle uğraşacaklar. Lumia telefonları Microsoft sunacak. Mesele bu. İşte bir yılda geçişi hallettiler.
Evet. Symbian'a desteği azaltıyormuş Nokia.
Evet, hala tabii kullananlar vardır. Onlara da öyle bir uyarı gelmiş. Hani uyarı dedim, hani bilgi, hmm, anlamında, güncelleme anlamında. Symbian'ların mail uygulaması, içindeki mail bölümü şey yapabilir diyor. 20 Kasım'dan itibaren, hmm, mail gösterme falan ya da mail var olan e-maillerinizi okuma işine yaramayacak, hmm, diyor. Ama şey demiş, telefonunuzda zaten yüklü olan başka bir mesajlaşma uygulaması var, o yapacak bu işi diyor Microsoft duyurusunda. Tabii ki webden falan bakabilirsin, o ayrı. Ama kendi telefonun işletim sisteminin içinden gelen e-mail uygulaması çalışmayacak diyorlar. Tahmin ediyorum 808 kullananlar hala vardır. N8 kullananlar vardır. Onların dikkatine, o arkadaşların dikkatine.
Evet. Bu arada Avast da spyware olarak yakalanmış.
Aman ya, bu
casusluk yaparken.
Bu Avast'ın yalnız şeyi.
Extension.
Evet, Chrome'a falan yüklenen uzantısı.
Eklentisi.
Yani sen antivirüsü kurarken bunları da yap, yükleyin mi dediği zaman hayır dediysen sorun yok. Bunun içindekiler direkt merkeze gönderip senin için reklam gösteriyormuş.
Ya.
Yani seni şeylerden, casusluk yazılımlarından koruyor sözde. Kendisi casus yazılım.
Evet.
Tam ya, bir rezalet.
Yani işte şeyin, hep oraya giriyoruz. Bedava yazılım aslında bedava değil.
Aynen öyle. Ne yapsın adam, bir yerlerden para kazanacak. Evet.
Bu arada Avast geri adım atmış.
Tabii.
Bu olay işte Hamdi'nin bahsettiği ironi büyük ve evet. önemli bir şey. Güvenlik firması sana güvenlik sorunu yaşatıyor. O yüzden hani dile onlar geri adım attıkları halde dile getirilmeye devam ediyor. Bu bana şunu düşündürdü. Geçtiğimiz yıllarda bir antivirüs programının üreticisi bir basın bülteni yayınladı ve şey dedi. Bu ücretsiz antivirüslerde sorun var, sıkıntı var anlamında bir bülten yayınladı. Tahmin edeceğiniz üzere büyük tepki çekti. Çünkü sen hani rakiplerin hakkında hele bir de ücretsiz bir şey sunan rakiplerin hakkında böyle bir şey deyince tabii ki
tepki
ben de tepki normalde. Gösterdim. Bu bayağı bir firma yıpratıldı ama
haklılık bir yandan da varmış biraz.
Bu ücretsiz antivirüslerin ilk kez bu şekilde konu olmayışı. Onu evet. da size hatırlatırım.
Evet.
Ya Avast'ta aslında ücretli sürümü de var.
Bir de Avast şey değil, merdiven altı firma değil.
Değil.
Yani yıllardır firma, var olan.
Tabii.
Rüştünü ispatlamış. Bir
sürü başka yazılımları falan da var. Hani sadece virüs değil, bilgisayar optimizasyonu evet. falan filan gibi şeyler de var.
Procter & Gamble'dan Duracell ayrılıyormuş. Meğer onun alt şeymiş, markasıymış.
Duracell ayrı bir marka değilmiş.
Evet, marka değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk bu haberden.
Firma değilmiş yani. Marka yanlış.
Ya, marka, firma değilmiş. Duracell artık ayrı olarak devam edecekmiş hayatına. Procter & Gamble bünyesinden çıkıp.
Burada da ilginç olan herhalde Procter & Gamble firmasının Duracell'i de üretiyor olması.
Başka şeyler de var bu arada. Bildiğimiz bir sürü şu anda şey Procter & Gamble'a bağlı. Mesela Braun.
Evet.
Ben onu da mesela ayrı bir firma zannederdim. Öyle olduğunu düşünürdüm. Bu firma, bu Procter & Gamble'ın şeyiymiş.
Şey markasıymış. Ya, Unilever de öyle. Çok hiç beklemediğin şeyler.
Evet.
O markadan
çok çıkıyor. Dev firmalar evet, aslında evet. bunlar.
Evet, bir de bilim haberiyle bitireyim. NASA'nın uzay aracı Messenger, Merkür'de su buluyor ve görüntülüyor ilk kez. Yani su zaten bulunmuştu da herhalde görüntülenmesini.
Güneşe bakmayan tarafı herhalde değil mi?
Kutuplarında zaten kutuplarında. Ve gölgede kalan kısımlarında evet. tabii kutupta da.
Bu ama herhalde donmuş
tabii.
mudur?
Tabii çünkü zaten yani Merkür çok yakın olduğu için kısımda. Bakan kısım aşırı sıcak oluyor, bakmayan kısım da aşırı soğuk oluyor. Evet. Atmosfer falan da yok tabii. Isının yayılmasına sağlayacak. Evet. O yüzden gölgede kalan alan şöyle güneş hafif eğik geliyorsa o dağın yamacını düşün. O kızın buz gibi oluyor. Eksi 200'lere evet. kadar düşüyor. Güneşin vurduğu tabii yakın ve güneş ışını tam aldığı için de 400 derecelere kadar falan çıkıyor galiba yanlış bilmiyorsam.
Valla Merkür güneşe o kadar yakın ki pek ister su bul ister altın bul pek bir işimize yaramayacağı kesin.
Evet.
Biz İstanbul'da su bulmayı bizim gündemimiz için evet. daha önemli.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim hızlıca. Steam evet. Türk Lirası'na geçti. Biz bunun videosunu ayrı çektik.
Haftanın ama haberi.
Başka gelişmeler de oldu. Hani oradaki olay neydi? Düşük 1,5 TL'lik kur vardı.
Bir gün şenlik yaşandı.
Şenlik yaşandı. Sonra bir gün geçtikçe bazı oyunların fiyatlarında artışlar olmaya başladı.
İkisinden de yüksek.
Hepsi artmadı ama bazıları arttı. Mesela ilk biz bunu yaptığımızda da mesela Ubisoft'un oyunlarında öyle bir indirim yoktu bu arada onu söyleyeyim. Yani yine bir standart bütün Steam oyunları 1,5'la çarpılıyor kur olarak. Öyle bir şey zaten yoktu. Ama gittikçe de kötüye gitmeye başladı. 2K'nın oyunları falan. Ve bizim şu an anlamadığımız şey şu. En kötü ne oldu mesela? Origin de Türk lirasına geçti. İşte Euro'ya geçti. Pardon. Bir anda dolardan satın alırken Euro'ya satın almaya başladık. Bizi hep Euro bölgesine atıyor genelde bu tip sistemler. Evet. Çarpıyorsun. Euro ile 140 lira olması gereken oyun yine 170 lira. Yani neyle çarpıyorsun? Neye göre çeviriyorsun? Bir saçmalık var ortada. Yani şeyi çözemiyorsun. Bir mantığını oturtamıyorsun. Bir yerde de işte oyun bizim Shadow of Mordor küt diye 75 liraya düştü. Bir standart güzel. Yok. Sorun bu. Euro'ya da hesap ediyorlar desen o da olmuyor işte.
Peki şeye ne diyeceksin? 1600 liralık falan ya, oyunlar varmış.
Evet. Onu açıklaması aslında mantıklı bir açıklaması var. Türk lirası, eski Türk lirasından hesap ediyorlar. Kuvvetle muhtemel.
Sıfır eski atılmamış.
Türk lirası ne zamandan kaldı abi? Nasıl evet. yani?
işte, ya bu aracı şeyi yapan bir aracı firma var. Bu çevrimleri yapan.
Kurları sağlayan bir
evet,
firma var.
Onun sistemindeki bir hata kuvvetle muhtemel. Yani Steam'in hayırlı bir iş mi oldu, kötü bir iş mi kötü mü oldu? Bunu biz anlayamıyoruz şu anda.
Evet, değil mi? Şu anda hani sevinsek mi?
İlk başta iyiydi dediğim evet. gibi.
Sadece Ubisoft'ta sıkıntı vardı. Şimdi yok. O sıkıntı biraz yayıldı ve biz neye göre fiyatlandırıldığını anlamıyoruz şu anda.
Evet. Hemen tabii komplo teorileri ister istemez geldi. Hani Türkiye'deki... Şimdi bir gün şenlik yaşandı
evet,
biliyorsunuz.
Evet.
Fiyatlar çok düştü.
Tabii.
TL olarak çok düştü diye. Şimdi sonra ardından fiyatlar yükselince ya işte Aral İthalat, Play Store bunlar mı bir baskı yarattı şey var ama şimdi açıkçası Steam'in büyüklüğü falan düşünülürse pek Play Store, Aral İthalat'ın bir baskı.
Zaten ne yapabilir ki?
Bir de nasıl baskı yaratacaksın?
Ne diyeceksin?
Ne diyeceksin evet. Yani yapmazsan ne olur
adam
diyebilirsin
ki. Adam burada değil ki. Adam Amerika'da evet, zaten evet, merkezi yani. Sen nasıl bir evet, baskı kurabilirsin?
Evet. Pek bence hani komplo teorilerinin şey yok.
Burada tek bir olasılık var. Kimse Steam'e baskı yapmaz da buradaki oyun firmaları satanlar kendi firmalarıyla yani oyunların asıl sahipleriyle iletişime geçip
evet,
o fiyatları düzelttirebilirler. Bak bu böyle bir şey oldu Steam'de biz senin oyunlarını satamayacağız
evet,
diyebilirler. Çünkü orada da şu gözüküyor. Steam'e yani Steam ne kadar oyun fiyatları üzerinde hakim onu bilmiyoruz. Muhtemelen işte Ubisoft başından beri pahalıydı.
Doğru.
Orada dolayısıyla firmanın dediği oluyor olabilir. Onlar da Steam'e bir ayar çekmiş olabilirler ya bizim oyunların fiyatını tabii, düzeltin diye.
Muhtemelen öyle olmuştur zaten.
Doğru.
Ama uzun vadede gene bu ben şeyi düşünüyorum yani sektördeki ağırlığını Steam gene arttıracak. Yani fiyatlar belki olumlu yönde gidebilir.
Şeyde anlaşılacak bu iş. Şimdi bunların indirim haftaları oluyor ya.
Evet.
En babası zaten yılbaşı indirimi. Yıl sonu indirimi, yeni yıl indirimi. Orada geliyor, orada anlarız ne olacağını.
Evet.
Call of Duty Advanced Warfare'in sistem gereksinimleri açıklanmış.
Bir maddesi özellikle çok merak uyandırdı. Çünkü minimum 6 GB diyor.
Şey
bu,
mi?
Bu önemli bir şey.
Sistem belleğine.
Evet.
Tamam.
Şimdi Murat bu bayağı önemli bir şey. Minimum 6 GB. Ya 6 GB az bir rakam değil.
Değil.
Bugün çünkü 4 GB'lık bir, yani 2 GB'la falan da rahat rahat çalışılıyor. Ama 4 GB'lı bir bilgisayarda çok rahat çalışıyorsun.
Hem de minimum mu yani 6 evet, demesi?
Minimum 6.
Tavsiye edilen ne acaba?
Bir de 6 da abuk bir rakam zaten. 8. Yani 8 olsa 2 kanal 2 çarpı 4 ama 6 ne?
Her şey bak recommend edilen yani tavsiye edilen 8. Minimum 6 çok az bir fark var evet, yani.
Evet. Şimdi Murat bak burada şunu söylemek isterim. Bir yandan oyunların gelişmesi için daha iyi grafikler, daha iyi oyunlar için şey gerekiyor. Böyle şeyler gerekiyor, adımlar gerekiyor.
Doğru.
Ama işte bu hani altının hakkını verecek mi?
Hı.
O önemli. Şimdi şu var, Next Gen dediğimiz konsollar 8 GB bellekli. Ve bugün tamam ilk baştaki oyunlardan çok bir şey anlamadık. Ama bakın bugün ufak ufak, mesela bugün Drive Club oynadık PlayStation 4'te. Ve ya güzel be, dedirtti yes, grafikleri. İşte bu etki, bu 6 GB minimum bellek falan isteğiyle birlikte PC'lerimize gelecekse, tamam birçok arkadaşımız üzülecek. Bilgisayarını güncellemesi gerekecek, güncelleyemeyecek belki falan ama böyle bir destek oyunların ilerlemesini sağlayacaksa ben varım. Kötü yapıldığı içinse bu şart, gereklilik yokum.
Evet.
Şimdi oyunların böyle bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Assassin's Creed Unity'nin de gereksinimleri duyuruldu. Onda da ekran kartı yüksek istiyor.
Hmm.
Şimdi Murat şimdi söyleyeceğim sana.
Onda da minimum abi 680 istiyor. 79-70 istiyor minimum. Yani
şimdi bu çok yüksek.
Çok yüksek.
680 bir önceki neslin iki önceki neslin en yüksek kartı. Çoğu kişi 680 alamadı ki. Çok pahalı kart.
Evet.
680'i istemek yüksek, çok yüksek evet, bir şey.
Burada yanlış bakmışım. Assassin's Creed şey Unity'nin recommended 8'miş. 8 GB'mış.
Şey, Unity'nin 8 ama Unity'nin işlemci ve bellek gereksiniminde çok çılgın şeyler yok. Yüksek ama
şaşırtıcı tarafı ekran kartında.
İlk defa böyle bir şey gördük galiba.
Evet, evet. Bu arada şunu da belirtelim. 64 bit baya baya yeni oyunlarda standart oldu artık şartı.
Öyle.
Murat bakalım. Şeyde de Unity'de de Assassin's Creed'de de 6 GB.
Hı-hı.
Yani 4 GB
yok.
Bitti. Yani bitti demeyeyim tabii de işte bu en yeni oyunları oynayacaksan 4 GB bellekli bilgisayarlar artık yetmiyor. Ya tam oyun ellerce ve
oyun açılmam demez de eğer hakikaten gerekiyorsa bayağı bir yükleme ekstra sana bir hard diskine swap yapma gibi şeylere sebebiyet verebilir.
Ben kişisel deneyimimi sana şöyle anlatayım. Ben Teknoküp'te çalışıyorum. Bizim şu TeknoSeyir'de topladığımız Teknoküp'le çalışıyorum. Günlük olarak onu kullanıyorum. 4 GB'lı belleği topladığımızda da zaten öyle toplamıştık. Titanfall yüzünden 8'e çıktım. Çünkü 4 GB'da Titanfall'da en yüksek ayarları yaptığında oyun açılana kadar internete bir yandan da server'a bağlanıyor falan ya. Zaman aşımına uğrayıp düşüyordu. Belleği 8'e çıkarttığımda sorunlarım çözüldü, oynayabildim. O yüzden 8'e çıkmak
zorunda kaldım. Yani burada olay sadece FPS düşüşü ya da takılma değil, oyunun yüklenmesi öyle bozuyor ki düşüyorsun.
Şimdi Murat, bazı oyunlar vardır böyle teknolojiyi ilerletir, sana da masraf çıkartır. Bu eskiden Doom'du. Evet. 4 GB bellek istiyordu. 4 MB bellek istiyordu. Birçok insan 486 düzeyi bilgisayarını Doom yüzünden 4 MB yaptı. İşte böyle gerekiyor bazı adımlar.
Şey de öyle miydi Lent abi? Ekran oyunların 16 bit, 32 bit olması.
Murat o DOS döneminde yaşandı. O şey yapmadı. Şöyle 32 bit, 386 işlemciler 32 bit olduğu için hani 286 sahibi ancak işte benim oyun makinemde bu oyun. Kimi oyunlar, DOS oyunlarını hatırlarsanız, kimi oyunları çalıştığınızda ekranınıza DOS 4GW falan diye bir yazı çıkardı.
Doğru.
Evet.
O işte derleyiciyle alakalı bir şey. O oyunlar 32 bitti. Hmm. Onlar 286'lı makinelerde çalışmazdı ama 286 sahipleri de zaten oyunlardan falan hayattan bütün beklentilerini kesmişlerdi o dönemde artık.
Ekran kartı belleğinde de renk derinliğinde galiba öyle bir şeyler hatırlıyorum ben. 32 bit, 16 bit de bir daha çok bellek.
Yani şimdi o zaman şey konuştuğumuz ekran kartları 256
tabii.
Megabyte, kilobyte değil mi? Megabyte bile değil, kilobyte. Bir megabyte ekran kartı büyük olaydı.
Evet.
Dönemleri. O zamanlar tabii renk derinliğini arttırmak falan kartın kapasitesini zorluyordu. Neyse ki çok geride kaldı o dönemler.
Ben ekran kartıma RAM almıştım abi. Hani taktım da yani.
İşte
birden ikiye çıkmıştım. Büyük olaydı.
O dönemler neyse ki bizim için geride kalmasa da kendi kişisel takıntılarımızdan ötürü.
Evet.
Neyse ki kullanıcıların artık öyle kahırları yok. Zamanında Windows 256 renk kullanılırdı. Çünkü 16 bit ya da 32 bite geçtiğinde acayip yavaşlardı. Yani bir pencereyi bir yerden tutup kaydırdığında boş pencere giderdi. Görüntüsü arkadan gelirdi falan.
Bütün ekranı kaplayabiliyorduk hatta.
Evet, evet. Neyse ki artık bizim genç dinleyicilerimiz için böyle şeyler yok.
Evet.
İyi de böyle olması daha iyi.
3D Realms geri dönmüş.
Niye? Şimdi 3D Realms Duke Nukem Forever'la çok üzdü bizi biliyorsunuz. İncelemesini de yapmıştık.
Maalesef.
3D Realms ne yüzle geri dönüyor bilmiyoruz ama
göreceğiz. Bunlar da kesin modül
oyun
falan
büyük
yapar.
Büyük firmadır.
Evet.
Gelsinler.
İkinci bir şansı hak ediyor mu?
Evet.
Bir Steam'de bir enteresan olay yaşandı. Bir oyun geliştirici oyununu yapıyor. Ama Steam yanlış başlıkla çıkartıyor. Yani şeyden beta sürecinden çıkıyor.
Evet.
Tam full sürüm çıkıyor ama öyle göstermiyor Steam.
Steam şu Early Access.
Early Access'te
hani
kalıyor.
Daha gelişmesi bitmemiş oyun gibi. Üstüne evet. Koyuyor bunu.
Adam deliriyor.
Deliriyor.
Çünkü diyor ki öyle olunca ben ürünümü satamadım diyor.
Tabii bitmiş ürünümü.
Evet.
Bitmemiş gibi gösterip vitrine koydular.
Ve ağzına ne gelirse söylüyor. Bunlardan bir tanesi önemli. Diyor ki ben bu Gabe Newell'ı öldüreceğim.
diye bir halt ediyor. Böyle evet. bir tweet galiba atıyor.
Evet, tweet atıyor ve adamın oyununu atıyorlar bu sefer Steam'den. Topyekun gidiyor.
Evet. Şimdi en son komple kendisi de firmasından ayrılmış. Kurucusu olduğu, ortağı olduğu firmadan ayrılmış. Murat çok üzülmeyeceğim çünkü zaten bu adam bu mesajı atıp bu haltı yedikten sonra zaten hemen özür süreci giriyor. O özür sürecinde de şey demiş ya benim böyle hani atıp tutmalarım artık firmama zarar veriyor. Ben firmama olumsuz etki eder durumdayım demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Çocuk değilseniz bir insana seni öldüreceğim falan demek büyük bir olay. Ne boyutları var? Ben Hamdi'ye dedim işte öldüreceğim seni dedim. Hamdi o gece gerçekten hani Allah gecinden versin diyelim öldü. Bir şey oldu. Yandın. Evet. Yani belki Türkiye'de böyle olmaz ama Batı ülkelerinde birisindeysen yandın. Ya da senin onu söylediğin duyulduysa.
Türkiye'de de olur abi.
Yandın. Ya yani. Da şu var. Bu bir de yazılı bir şey.
Tabii hani, yazmışsın.
Hani Gabe Neville'ın anında polise koşup beni öldürecekler diye bas bas bağırma yani şansı var.
Dava açsa tehdit ediliyorum diye. Evet. Haklı adam evet. yani.
Yani çocuk değilsen bir insana seni öldüreceğim falan demek çok büyük bir olay. Bu arkadaş da cezasını çekiyor
yani. Böyle yani. Bir smiley falan yok etti. Evet. Gayet yani ölüm tehdidi.
Bir de bir ton evet. böyle sinirli tweetten sonra bunu atıyorsun.
Evet.
Evet yani adamı
ciddi iş. Sonra da tabii hemen silmiş. Yok özür dilerim. Ben onu atarken evet. onu kastetmedim falan demiş de.
Şimdi Steam'den çıkartılması şöyle. Hani Steam demiş ki kardeşim bir çalışanımızı tehdit ediyorlar. Hani orada şey değil. Hani başkana laf etti.
Yok yok.
İşte admine küfür ettim diye banlandım falan
yok.
Değil. Yani adam diyor bir çalışanımızı başkan da olabilir.
Tabii.
Alt düzeyde birisi de olabilir. Çalışanımızı tehdit eden bir firmayla çalışmak istemiyoruz bitti. Demişler. Ben buna hak veriyorum.
Kesin.
Bir şey diyemezsin. Şey kendi kararı. Arkadaş hani kendi firmasından da ayrılıyor. Çünkü orada
muhtemelen adamlar ortakları ayaklandı.
Firmayı da mahvetti. Orada zaten kendi de attığı tweetlerde daha sonra dediğim gibi söylüyor. Ben artık işte asabiyet sorunum var şey var. Firmama zarar veriyorum bu attığım mesajlarla falan demiş. Demek ki böyle bir karar almışlar.
Evet.
Acaba oyun nasıldı?
Yani o şey oyunu bulursun yine şeyde başka platformlarda var. Steam'de yok.
Reklamın kötüsü olmaz.
Paranautical Activity.
Evet.
Diye bir oyun. Paranautical Activity.
PlayStation 4'ün beklenen güncellemesi haftaya geliyor.
Evet biz bunun 2.0 güncellemesi firmware gelecek diye duyurmuştuk. Tarih yoktu. 2.0 güncellemesi haftaya geliyor. 28 Ekim'de. YouTube'a video yükleme var. Şu anda olmayan. Ana ekranda home screen iyileştirmeler var. Güzel. Duvar kağıdı falan koyacaksın. Kendine göre özelleştireceksin falan. Güzel şeyler geliyor yani. Bir de aslında unutulmuş bir detay var. PlayStation 4 ilk sergilendiğinde şöyle bir şey vardı. Ben oyunun bir yerini geçemiyorum. Murat kendi evinde PlayStation 4 ile. Murat'a diyorum ki sen geç. Ya da Murat diyor ki geçeyim hani Atari salonunda olur ya ben geçeyim orayı. Murat diyor ki ben geçeyim. Alıp geçiyor. Bu hatırlarsanız tanıtım videolarında doğru. falan vardı. Sonra bu hiç unutuldu gitti. Ve yok şu anda öyle bir özellik. İşte bu SharePlay ismiyle gelecekmiş. Artık iyi oldu.
Evet.
İyi oldu. Çünkü önemli bir özellikti. Unutulup gitmemesine
artık
sevindim.
Artık geçemediğin yerleri bize gönderirsin.
Evet. Ya da ben geçerim size yardımcı
evet,
olurum.
Bize gönderecek. Biz ne yapacağız? Nerede bakacağız?
Sonra gönderecek. Bir de işte PS4'ü de getirecek
tabii.
ki.
PS4'ü de kargoya verecek. Oyunu da vereceksin falan filan. İyi olmuş. İyi olmuş. Tabii sırf bunlar değil. Bayağı bir büyük güncelleme paketi geliyor.
Tabii canım.
Bu star özellikler.
Yine böyle tam böyle en güzel oyunu açacaksın, oynamak için vaktini ayıracaksın, çat diye update çıkacak, bütün keyfin kaçacak.
Ya da PSN çalışmıyor.
Evet, o kesin öyle olacak.
Durumu olacak.
Evet, haberlerim bu kadardı Bent abi. Bir şey diyor musunuz?
Vallahi çok uzattık lafı. Ama farkındaysanız yemek muhabbeti bir evet. yerden sonra durdu.
Evet, hadi ki lafı da hiç uzatmayız yani, niye böyle olduysa.
Evet, oyun yağmuru biraz azaldı mı?
Azaldı.
beklediğimiz oyunların çoğu çıktı.
Evet.
Biz de yer verdik Tekno Seyir'de.
Doğru.
Bir iki daha var. Sırada bekleyen sırada bir iki oyun daha
ama
var.
Hani artık o oyun furyası haftası bitti.
Evet. Şimdi yılbaşına bir dönem daha yaşanır tahmin ediyorum.
Evet.
Onları da bu sefer pek fena performans göstermedik.
Evet, iyi oldu. İyi oldu.
Şimdi Evil Within'i yapacağız. Hmm. Drive Club'ı çektiniz.
Evet, çektik.
Yani yayınlaması çektik kaldı.
Şey yaptık hani oynadık.
Oynadık. Bunlar yolda. Hmm. Bir bayağı uzun zamandır bekleyen Spin Tires var. O yolda. Hmm. Böylece temizledik.
Evet.
Oyunları.
Öyle Drive Club'da da evet şey kulübümüzü açtık, onu ilerleteceğiz. Ondan sonra bir incelemesini yapacağız aslında onun.
Evet da. Şimdi şoför arkadaşlara çağrıda bulunalım. PS4'te Drive Club oynayan arkadaşlar, Tekno Seyir kulübünü açtık. Durumumuz biraz kötü.
Evet,
puan falan durumumuz. Bize katılarak destek olup birazcık yüzümüzü güldürürlerse.
Evet, asıl incelemeyi ondan sonra yapacağız.
Bize kalırsa biraz fena olacak.
Tabii çok, 6 ay sonra inceleriz.
Çarpa çarpa gittiğimiz için. Need for Speed mantığı işlemedi Drive Club'da.
Evet.
Levent, çünkü tedbir almışlar. Basman mantığı olmadı.
Ya Hamdi, gerekmiyor ki ya yarış oyunlarında fren yapmak. Sürte sürte gidiyorsun.
Tabii canım.
İşte,
ama burada işte biraz ceza falan yiyorsun bu oyunda.
Düzgün oyunlarda şey gitmiş. Öyle çimden de giderim. Köşeleri, virajları keserim. Aradan dalarım falan. Yok. Şöyle bir şey yapmışlar. Virajı yine kesebiliyorsun. Oraya görünmez bir bariyer falan koymamış. O daha kötü olurdu. Fakat ceza veriyor.
Evet. Ve frene basıyor. Yani evet, hızlanamıyorsun.
Gazı kesiyor. Araba hızlanmıyor. Çok ilginç bir mekanik. Daha önce görmemiştim hiçbir oyunda. Dolayısıyla öyle vura vura giderim, adamlara çarparım falan. Ben yine de birinci olurum olayı Drive Club'da yok.
Evet. Peki. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.